Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
Atacağım, at, vur.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Evet, aynı şey yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Çok yaşadım, kim ben ne, kim ben ne? Baktanı da hiç sevmem, vay
sana ne, sana ne?
Yan gelirinde yaparım,
kendime de bakarım.
Tavuk söylerler bana, bakma sakın damarıma.
Aman! Ama! Bazen de eğlendirdik.
Tabii ki reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Kamızda köyde mi de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
2016 yılı.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor, geliyor bir dakika. Evet, geliyor.
Bu ses, evet. Tamam. Yok.
Teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Gördüm. Evet, öptüm.
Evet, ama spekli.
Bas Seda.
Evet. Evet.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını, neler var, ana ekran nasıl, nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz, onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabilir, onu göreceğiz. Daha sonra MapEarch olarak neler yapabiliyoruz, MapEarch dinleme, sesli kitap dinleme olabilir. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var.
O kadar çok röportaj yaptık ki.
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Driver Challenge'ın halkla ilişkiler sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmadınız.
Program için havada, karada ve denize kayıttaydık. Tereciz engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz siz bilirsiniz.
Bir buradayız.
çirkin bir müzik, her an paylaşmaya
herkese iyi akşamlar. Engel Seçimi Saatler'den.
İyi akşamlar arkadaşlar. Merhabalar tekrar. Hemen bugün bakalım bugün en kaçıymış. 13 Ocak 2016 Çarşamba gününden hepinize iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. İşte bugün yeni bir programımıza daha başlıyoruz.
Evet.
Programımıza başlamışken hemen hocam bir duyuruyla paylaşalım.
Hı hı.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı başlattığı bir Twitter kampanyası var. Şu an 9'u civarıyla tweet edelim denmişti. Kampanyamız neydi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sistemi var. Ve bu e-okul sistemi erişilebilirlik noktasında sıkıntı var. Yani bir görme engelli evreye giremiyor. Çünkü girdiği sırada fotoğraflar var.
Evet.
Bu fotoğraflardan birini seçmek zorunda kalıyor. Sizler de bu kampanya için destek verirseniz bu kampanyayı sizleri tweet edin. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin bir duyurusu vardı. Bağlantı etiketi diyez işareti MEB, diyez işareti e-okul yazabilirsiniz. Adamın adı da Bilal Tırnakçı, @B Tırnakçı, ona da gönderebilirsiniz. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sistemini erişilebilir hale getirmesiyle ilgili siz de yapabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım hocam.
Evet.
Hatta ben bakayım hocam, bir tweet daha atacağım bununla ilgili. Buradan başlayayım hocam. Hı hı. Evet, iyi akşamlar diliyoruz tekrar herkese ve hoş geldiniz. Şu an Atakan Yasin merhaba dedi. Hoş geldiniz dedi hocam. Onu böylece belirtelim. Devam ediyoruz programına. Sen nasılsın hocam? Bu hafta sen de...
Ben de iyiyim hocam. Hafta sonu Nevşehir'e gittik arkadaşlarla gezmeye. Bol bol yürüdük desem yeridir. Hakikaten doğa, trekking diyorlar ya, böyle doğada yürüyüş. Hı hı. Bizimki o şeyde bir gezi oldu aslında bir taraftan. O Nevşehir'deki vadilerden falan yürüdük bayağı arkadaşlarla. Çok güzel zaman geçirdik.
Neresine gittiniz hocam Nevşehir'e?
Göreme'de kaldık. Kaldığımız hostel Göreme'deydi. Avanos'a gittik. Avanos'tan Gülşehir diye bir ilçesine gelerek oradan döndük. Nevşehir merkeze gittik. Ihlara Vadisi biraz uzaktı. Aslında araba kiralamayı düşünmüştük ama bir aksilik çıktı, onu yapamadık. Gittiğimizde havaalanından araba kiralayıp dönüşte tekrar havaalanında bırakacak şekilde bir plan düşünmüştük. Olmadı. Genelde oradaki yerel ulaşımı kullandık.
Deveye bindiniz mi hocam?
Yok, deveye binmedik.
Orada develer de var değil mi, yanlış bilmiyorsam?
Evet, orada Develer var. Atlar var. Ata biniyorsun, binebiliyorsun ama atlar her yerde olduğu için bu farklı olarak develer var burada. Bunun dışında meraklılar için ATV denilen motosikletler var. Dört tekerlekli. Onlara binilebiliyor. Balon turu yapabiliyorsunuz.
Sen düşünüyordun balon turu yapmayı hocam. Ne yaptın sonra?
Ben yaptım balon turunu arkadaşla.
Ha, yaptınız. Nasıl geçti?
Yaptık. Onunla ilgili zaten yayında anlatmak istediğim şeyler vardı. Onunla başlamış olalım. Balon turu yani görsellik açısından bir görmeyen için bir şey ifade etmiyor ama o
gittiğini hissediyor musun yani?
Yukarıya çıkma duygusu tabii hissediyorsun. Sakin bir hava vardı. Çok hani sallanmadık zaten. Çok rahat bir uçuş oldu. Arkadaşlara şöyle özetleyeyim aslında. Bunlar bir sürü firma var Nevşehir'de. En azından bildiğimiz yani 10 tane firma var. Ama daha çok olduklarını söylüyorlar aslında. Bunları da seçerken dikkatli olmak gerekiyor. Ucuz firmalar da var. Mesela yazın 150-250 euro arasında değişen fiyatları var bunların. Ama kışın talep az diye fiyatları biraz düşürüyorlar. 70 euro'dan başlayan fiyatları vardı. Bizim uçtuğumuz firma 90 euro'luk bir firmaydı. Hatta biz arkadaşla, daha doğrusu ben karar vermiştim. Arkadaşlar yükseklik korkusu vardı, o yüzden ne yapalım, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Ya ben de gelmek istiyorum aslında ama yükseklik korkusundan dolayı gelemiyorum dedi. Sonra birden, o da benim gibi macerayı seven bir arkadaş, sonra birden şey dedi, geliyorum ya, ben de geliyorum dedi. Bizim kaldığımız hostelin sahibi çalışanı İbrahim Bey, o civarda çok tanınan bir kişi. Yani bütün oteller, bu firmalar hep tanıyorlar kendisini. Hani biz de dedik ki bize uygun bir şey bulabilirseniz, onlar çünkü rezervasyon yaptırıyorlar, oteller ya da hostel yaptırıyor rezervasyonu sizin adınıza. Hani benim bu kadar, benden bu kadar kişi gelecek, isimleri bu diye. Dışarıda eğer hani başka bir yerde kalmıyorsa, kişi bireysel ya da arkadaş grubuyla otel ya da hostel dışında bir yerde kalıyorsa kendi başvurup rezervasyon yaptırabiliyor. Uçuşlar sabah başlıyor, güneş doğmadan. Yani aşağı yukarı saat tam 6 sıraları bize almaya geldiler. Otele onların minibüsleri var, servis araçları var. Onunla gidecekleri, o firmayla uçacakları otellerinden alıyorlar. Herkese kendi ofislerinde bir alanları var. Büyük geniş salonları var. Buraya götürüyorlar. Burada kahvaltı ikram ediyorlar. Tabii daha çok yabancılar olduğu için böyle meyve, mısır konfeksi, yani İngiliz kahvaltısı gibi şey diyeyim. Böyle bir kahvaltıları var. Elmalı paylar tabii o şey. O bir taraftan siz kahvaltı yaparken aslında o balonun kalkacağı alanda da hazırlık devam ediyor muhtemelen.
Evet, evet.
Çünkü biz gittiğimizde balon hazırdı uçuşa.
Pancake var mıydı?
Ne var mıydı?
Pancake.
Ne arasın aşkım en eşeğinde tankik ya?
Pankek de vardı.
Allah Allah.
Hayır aşkım, tabii ki var. İngiliz kahvaltı işte.
Pankek de vardı, evet.
Evet.
Biz gittiğimizde...
Bak Fatih diyor ki balonla kaç metre yükseğe çıkabiliyoruz diyor hocam bu arada.
Şöyle, biz şeye sorduk. Pilotumuza sorduk. Ne kadar yükseğe çıktık şu anda diye. O da... yukarıda telsizde anons etmişti zaten navigasyon cihazım bozuldu diye.
Aha.
Şeye merkeze. Tahmini dedi 500-600 metre yukarıdayız şu anda dedi.
Aha.
Ama balonun bir özelliği yere çok yakın da uçabiliyor. Eğer ağaç mağaç bir şey yoksa. Aha. Hatta bir ara o kadar alçaldık ki ağaçların dalları sepetimizin altına değdi hafiften. Aha. Tabii onu ayarlayabiliyorlar onlar. Bu helyum bir sistem var, böyle ateş yanıyor. Aha. Tam ortada onların olduğu bölmede.
Siz ateşi duyabiliyor musunuz hocam? Yoksa yani o bizim tadımede bindiğimiz şey gibi mi?
Şunu rahat duyuyorsun. Bir video çekiyordum ben ama sesi çok az almış. Onu aslında bir ara duyurmak isterim ben size. O sesi. Hani filmlerde falan duymuşsunuz böyle değişik bir ses çıkıyor. O esnada çünkü oradaki sistemden ateşi açıyor. O şeyin yükselmesini sağlıyor balonun yukarıya. Propan gazıyla, belki eskiden kömürle böbürle yapıyorlardır bu işi ama propan gazıyla yapıyorlarmış. O ateşlemeyi, hani tüp gaz gibi bir şey düşün. Onu ateşi, o gazı arttırıyor biraz, o ateş biraz daha harlanıyor. O balonu yukarıya edecek, o helyumu ısıtıyor, bir şeyler oluyor.
Aha.
Yukarıya çıkıyorsunuz. Hı hı. Balonda şey yok. Hani işte şu tarafa gidelim, bu tarafa gidelim olayı yok. Onun hani nereye gideceğini pilot ayarlayamıyor. Sadece pilot şeyi ayarlayabiliyor. Yani yükseklik alçaklığı ayarlayabiliyor. Hı. Rüzgar konumuna göre balon yönleniyor. Daha çok.
O zaman hiç istemediğim bir tarafa giderse hocam onu nasıl ayarlıyorlar?
Şöyle, o alan balon uçurmaya müsait olduğu için genelde onlar aşağı yukarı nereye ineceğini biliyorlar. Ya ufak şöyle, ufak müdahaleler o iniş kalkışlarla yapıyorlar ama tam hani belli bir rotada gidelim şöyle gitsin diye bir yönlendirme yapamıyorlar. Mesela bizim pilot telsizle arada merkezle konuşuyordu.
Aha.
İşte bizi alacak olan aracı yönlendiriyordu. Muhtemelen şuraya ineceğim. Oraya gelsin araç diye. Tabii o dediği yerin işte 100 metre, 200 metre, 300 metre ilerisi ya da gerisi olabiliyor. Ha, herhangi bir tarlanın ortasına iniyoruz.
İlginç gerçekten. Tamam,
geldi. Bir tane şey geldi. Yere 30-40 santim yakınlıkta bir araç kasası düşün.
Hı hı.
Balon direkt onun üzerine indi. Onu ayarlayabildiler bir şekilde. O onun altına geldi bir şekilde ineceği zaman.
Aslında o da hareket etmişti.
O da hareket edebildiği için onu ayarlayabildiler. O tam onun üzerine indi.
Ama hocam doğru. Şey çok ilginç, yani hep balonda 5 hafta diye bir roman vardır, yani okuduğunuzu biliyorum, ben okumuştum. Yani o seyahatleri eskiden nasıl peki bu adamlar gidiyorlardı gerçekten balonla?
Ya balonla okyanus falan aşanları da duydum ben de. İşte ufak tefek müdahalelerle falan belli bir yol alabiliyorlar ama hani böyle sürekli düz bir çizgide ilerleyelim böyle gitsin diye bir şey yapamıyorsun onda. Ben okumuştum, şöyle bir şey diyor. Hava şartlarına göre 3 kilometre ile 20 kilometre, 25 kilometre uzağa gidebiliyorsunuz rüzgarın durumuna göre.
Anladım. Hı-hı. Tamamen şeyle ilgili. Aynen. O zaman rüzgar çok artıyorsa belki indirmeyi tercih ediyorlar o adlen yani balonu, böyle de olabilir.
Tabii yazın mesela 28-29 dereceden yükselecek bir havada, hı-hı, uçmuyorlar.
şey mi oluyor? Zarar mı görüyor?
Sanırım etkileniyor o ısınma şeyle balon. Neticede güneş dışına vurduğu için herhangi bir tehlike arz edebiliyor olabilir. O yüzden de genelde sabah. Zaten insanların istediği de böyle bir uçuş. Çünkü sabah güneşin doğuşunu görmek yukarıda.
Yukarıda.
Ya da akşam batışını görmek hedefleniyor. Bir de resim çekenler için güzel bir fırsat. Balon rüzgarın etkisiyle çevresinde yavaş yavaş dönebiliyor. Mesela güneş sağ tarafınıza geliyor. Bazen o yavaş yavaş döndüğü için solunuza geçiyor.
Anladım.
Değişik açılardan o vadilerin, o peri bacalarının görüntüsünü yakalama şansları oluyor insanların.
Anladım.
Peki. Bilinen kısmı da şöyle tarif edeyim arkadaşlara. Bölme bölme sepet düşünün.
Sepet gerçekten sepet gibi mi? Onu soracaktım tarif.
Evet, evet. Derin bir sepet. Aşağı yukarı benim göğüs hizama gelen bir duvar gibi kenarları. Kenarlarda ufak delikler var. Ayaklarınızı basıp o tarafı, o duvarı aşabileceğiniz. Bu sepet de bölme bölme. Her bölümde 4-5 kişi sığabiliyor. 4 bölümde yani 5 kere 4 20 kişilik. Personelinin durduğu bir kısım da var. 3 kişi pilotuyla beraber ve 2 yardımcısıyla beraber. 23 kişilik bir balondu. Çok daha küçükleri de var.
Peki o sepetten de normal elini çıkarıp dışarı uzatabiliyorsun yani.
Tabii. Yok, uzatabiliyorsun. Uzatabiliyorsun. Yalnız şey diyor, yapıyorlar. Hani uçaklarda şeyler var ya, binersiniz bir takım bir saniye. Evet. Bir takım güvenlik şeyleri anlatılır. Burada da şey anlatılıyor. İşte iniş esnasında bazen sert iniş olabiliyor. Diz çöker gibi yapıyorsunuz ama şöyle olduğunuz konumdan 30-40 santim aşağı çöküyorsunuz. Tam değil. Çünkü o yere vurduğu zaman siz de o sepetin altına vurmayın diye. Kenarlarda da iki elinizle tutabileceğiniz bir ip var. Böyle kıvrılmış şekilde bir kanca gibi düşünün. İki tarafı kapalı. Onun ipi tutuyorsunuz. Eğiliyorsunuz aşağı doğru.
Evet.
Çarpma esnasında kendinizi o balonun alt, sepetin alt kısmına vurmamak için o ayaklarınızın belli bir mesafesi oluyor.
Aynen.
Biz o tuşu ne zaman yapacağız falan dedik ama o kadar güzel indik ki o şeyin içine.
Kasanın içine hiç kasanın gerek içine, kalmadı
diyorsun. Hiç böyle bir şeye gerek kalmadı. Çok güzel bir iniş yaptık. Hatta ondan sonra arkadaş şöyle bir şey yaptı. Ya bundan sonra uyuyan dev uyandı. Yükseklik korkusu falan kalkmadı. Bir sonraki hedefim yamaç paraşütü diye.
Süper gerçekten.
Hatta hemen araştırmaya başlamış. Önümüzdeki Ekim ayında 7 günlük bir şey bulmuş. Ekstrem sporlarla ilgili. İşte içinde dalma var, yamaç paraşütü var, bungee jumping var. Böyle bir 7 günlük bir aktivite, her fiyat olarak da 7 gün için gayet uygun. Hadi ona gidelim, uçak biletlerimizi alalım erkenden falan diye şimdiden şey yapmaya başladı o yükseklik korkusu olan arkadaş.
Süper gerçekten. Güzel hani onu açması açısından.
Tabi burada bir de şey var hani gittiniz işte bu arada benim mikrofonumdan bir şey geliyor onu azaltmaya çalışacağım.
Evet.
Bir saniye.
Evet, çok az bir şey kaldı arkadaşlar orada. Bu arada peri bacalarına da gittin mi diye soruyorlar hocam. Yani balon düşürüyor.
Orada her yer peri bacası. Göremedi. Yani giderken gidip bir peri bacasına ya şu nasıl bir şeymiş diye dokunmak mümkün. Hatta bizim kaldığımız otel peri bacalarının o tüf denilen kayanın içine oyulmuş bir oteldi. Hosteldi daha doğrusu.
Hocam o kayaların bir özelliği var değil mi? İlk şekil verilirken çabuk şekil veriyor ama sonradan katılaşıyor mu? Öyle bir şey
öyle
var.
Bir şey var onun. Onun oluşumun hakkında da birazdan bilgi vereceğim.
Tamam hocam, şu an sesle bir sorun yok bence.
Sanırım olacak. Evet. Bu kayalar tüf hala aynı çizdiriyorum da.
Evet, istersen bir müzik arası ver, o arada onunla uğraşacağım.
Bir dakika, evet, bir müzik arası vereyim.
Evet, müzik arası.
Müzik arasından sonra anlatayım.
Sonra devam edeceğiz.
Çünkü anlatacağım birkaç şey daha kaldı. Hı-hı. Bir de sürekli başımıza gelen bir şey anlatacağım.
Evet, önce bir müzik
parçadan sonra, sonra tekrar geliyoruz. Tamam.
Geldik. Hocam. Ve bu arada Selim Tambay da merhaba demiş, iyi akşamlar demiş. Cankut buralarda, Atakan buralarda, yazanlar da ben de bu arada iyi akşamlar dileklerini ileteyim hocam.
Evet, o cızırtıyı kestiğimi düşünüyorum artık.
Hı-hı.
Arada gelirse de artık yapacak bir şey yok ama. Hı-hı. Epey kıstım şeyleri.
Evet. Şeyden bahsediyordun hocam, bu peri bacalarında şey, her yerde dokunuyoruz diyordun. Bir de başımıza gelen bir şey var, ondan bahsedelim.
Evet. Şimdi bu uçuştan sonra aşağı yukarı 50 dakikalık, 1 saatlik. Bazen hatta iniş yerini ayarlamak için hani o rüzgarın şeyiyle boş bir alan bulup oraya. Çünkü yavaş yavaş bir taraftan alçalıyor ya. Rüzgar estikçe olan sürükledikçe yavaş yavaş. O da alçalıyor hani uygun bir yere inmek için. Bazen 1 saatte geçebiliyor hani uçuş. Aşağı yukarı bu civarda uçuş süresi. İndikten sonra bir şey yapılıyor. Kutlama seremonisi yani uçuşun başarılı geçtiği. ne dair uçanlara. Burada meyve suyu, şampanya ikram ediliyor. Kutlanıyor. Daha sonra da tekrar herkes otellerine bırakarak organizasyon bitiriliyor. Yani bir organizasyon çerçevesinde yapmışlar. Aynen. Sabah otelden alıp başlıyor. Uçuş, işte kahvaltı, uçuş, kutlama ve en son kutlamada sertifika veriyorlar uçağa katıldığınıza dair. Ve servislerini tekrar otele bırakıyorlar.
Birkaç saatlik bir...
Evet, birkaç saatlik bir organizasyon. Yukarıda fotoğraf çekenler fotoğraf çekiyor. Video çekenler video çekiyor. Bu şekilde oluyor.
Gayet güzel.
Uçuş... Biz işte sabah gittik. Ben tabii biliyorum başıma geleceği. Ben daha sonuca da hazırdım ama otelde başvurular başvuru yapılırken bizim otel görevlimiz İbrahim Bey isimleri iletirken benim görmediğimi de iletmiş oraya. Onlar da şey demişler, katılmamaz dememişler ama şöyle bir şey yapmışlar. Biliyorsunuz her zaman uğradığımız bir şey bu.
Refakatçi mi bulmuş?
Yok. Başına bir şey gelirse sorumluluk kabul etmediklerine dair bir şey imza atıyorlar.
Yani başkalarının başına gelirse sorumluluk kabul ediyorlar ama senin gelirse etmiyorlar yani.
Aynen. Oradaki arkadaş, ben artık durumu biliyorum. Hani adamlarla tartışmaya girmeyip şu anın tadını çıkarayım dedim ama... Arkadaşla gittik işte. Arkadaş da dedi ki ya dedi bunu yapmanızın sebebini ben öğrenebilir miyim? Merak ediyorum dedim. Sebep hakikaten saçma sapan bir sebepmiş. Yani adamın bize açıkladığı sebep. Adam da zaten öyle bilgili hani şey biri değildi. O oraya oturttukları görevli. Engelli yukarıdan intihar edebilirmiş. Arkadaş da diyor ki ben de intihar edebilirim.
Güzel. Gayet güzel. Şimdi engeller daha çok depresyona giriyormuş. Bunun etkisiyle intihar oranı da daha yüksek olur. Ondan dolayı atlar. İyi bak. Bu da güzel. İlginç bir gerekçe olarak karşımda.
Arkadaş diyor ki ben de intihar edersem belki benim canım sıkın.
Ama hocam senin biliyorsun kör biri biliyorsun daha fazla depresyona giriyor. Ondan dolayı intihar etme olasılığı yüksek. Çok normal bence gayet. Doğru bir açıdan tebrik ediyorum baloncu arkadaşları.
Yani ben de. Biz arkadaşa şöyle dedik. Biz buraya maceraya geldik, canımızı sıkmak yok dedik, çıktık, uçuşumuzu yaptık, indik. Arkadaş güzel fotoğraflar çekti, ben de çektim birkaç fotoğraf hatta şeyde de paylaştım. Yani onun dışında güzeldi, o olay dışında. Peri bacalarından bahsediyordum. Orada dediğim gibi peri bacalarını her yerde görmek mümkün. Peri bacaları arkadaşlar yağmur suları, sel sularının ve rüzgarların o tüfü, yumuşak olan katmanı aşındırmasıyla onun üzerindeki taş kısmın böyle bacanın üst kısmında bir şey olur, kapak kımsı bir yapı olur. Öyle kalması böyle şemsiye hafif böyle şey gibi tam tarif edemedim yapıyı. Alt kısmı biraz ince, üst kısmı biraz daha geniş şekilde kalmasıyla oluşan yapılar. O yüzden de peri bacası diyorlar.
Peki niye orada yapı olmuş hocam? Yani o taşların orada onun özelliği ne de orada?
Burada tüf yapı genelde volkanik bir yapıdır. Burada tam iki yanardağın şeyi aslında. Demek ki lavlar o kadar uzağa şey fırlatmış ki lav tabakası, kül tabakası. Erciyes ve Hasan Dağı'nın biri Kayseri sınır şeyinde, biri de Aksaray şeyinde. İki yanardağın etkisiyle o bölge tamamen volkanik yapılardan oluşan bir hale. Yani volkanik patlama artıkları diyeyim artık.
Evet.
Bunların da zamanla yağmur sularıyla, rüzgarlarla aşınmasıyla peri bacaları denilen yapı oluşmuş. Dediğim gibi bunların bazılarının peri bacalarının içi böyle oda gibi oymuşlar. Oranın yer halkı bunların içine soğan patates depolamak için de kullanıyor. Ben onu duymuştum. Bazılarını otel oymuşlar. Bizim şeyde önceden o İbrahim Bey dediğin şeyin eviymiş onların aslında. Adam burayı hostele çevirmeye karar vermiş. Evi kayaya oyulmuş bir yapı. Değişik yani. Duvarlarını dokunca zaten anlıyorsunuz. Hatta ben şey demiştim. Mağaramıza pardon otelimize geldik falan diye bir yorum yapmıştım Facebook'ta.
Aşağı iniyorsunuz böyle. Aşağıda merdivenden aşağı inince, merdivenler de hani öyle güzel mermer çinili o lüks otellerdeki gibi değil. O şeyin içinde olduğunuzu hissediyorsunuz yani.
Anladım.
Gayet güzel, hoş bir şeydi. Ama gayet sıcak oluyor. Bizim odamızda elektrikli sobamız vardı. Hı-hı. Biz onu gece kapatmamıza rağmen hiç kimse sabah kalktığında çok soğuk, üşüyorum falan demedi. Çünkü onlar yazın serin oluyor dediklerine göre. Kışında ılık oluyor, sıcak oluyor. İçindeki sıcaklığı muhafaza ediyor. Bu şekilde kaldık. İşte oradaki vadilere yürüyüş yaptık. Ne bileyim, yürürken arkadaşlarla garip böyle dik uçurum demeyeyim de böyle inilebilecek yerlerden işte indik. Böyle yani doğada yürüyen birin nelerden neler yapıyorsa hepsini yaptık sayılır yürürken. 4 kişi gitmiştik iş yerinden. 3 tane genç arkadaşla. Yaşları bana göre 25-26, 27 yani. Onlarla gitmiştik. Bu
hocam oraların saat... toprakları verimli mi peki bu volkanik şeyler yani yetişme anlamında nasıl tarım yapıyorlar mı?
Nevşehir'de genelde patates, soğan, o tür şeyler ekiyorlar. Patates bayağı ağırlıkta. Bunun dışında meyve ağaçları da var. Biz o vadide yürürken sahibi olmayan böyle oraya yani orada kendi kendine çekirdeği mi atılmış büyümüş ayva ağaçları falan gördük. Hani tarlamarla değil böyle direkt vadi, aşk vadisi denilen bir vadi. Buranın içinde hatta ayvalar yere dökülmüş. Ayva çok dayanıklı bir meyve olduğu için çürümemişti orada. Arkadaşlarla ayva bulup yedik orada. Hatta ayva yedik falan diye espri yapıyorduk.
Bu arada Selim şey yapmış yani o tüf toprağın en büyük özelliklerinden biri de doğa şartlarına dayanıklı ama parmağınızla bile kazımanız mümkün.
Aynen yani öyle.
Öyle bir şeyi var.
Zaten o yeraltı şeylerini
çok rahat şekillendirebiliyorsunuz.
Rahat oymuş.
Zaten yani. O yüzden yeraltı şekilleri çok kolay yapılmış.
Bu değişik bir şeyde 5. yüzyıllarda sanırım bu Arap akımlarına karşı Hristiyanlar buraları oyup yeraltı şeyleri yapmışlar. Hatta yakın zamanda yeni bir yeraltı şehri bulunduğunu söylemişti bir arkadaş. Hatırlarsın hocam gittiğimizde Derin Kuyu diye bir yere inmiştik.
Evet bayağı bir inmiştik hocam.
Epey yüksek, derin daha doğrusu. 8 katlı bir şehirdi yanlış hatırlamıyorsam. Ve en altta da haç şeklinde bir kilise yapmışlardı. Hala hatırlıyorum orayı. Gayet güzel bir havalandırma. Hani en aşağıya inmenize rağmen hiç nefes alma sıkıntısı çekmeden burada gezebiliyordunuz. Çünkü arkadaşın dediği gibi Selim'in bu tüf hakikaten kolay işlenebilen bir yapı. Yani o şeyde de mesela kaya oyma kiliseleri gezdik. Göreme Açık Hava Müzesi'nde olan. Kenarlara işte müze, o kilisenin içinde küçük odacıklar yapmışlar. İşte bir takım yiyecek deposu, mutfak kısmı falan diye onları tespit etmişler tabii tarihi şeylerde. Böyle oyuklar yapmışlar duvara, raf gibi. Gayet güzel taşı işleyerek.
Her şeyi taştan yapmışlar diyorsun.
Hakikaten çok güzel bir, enteresan bir görüntüydü.
Fincanı taştan oyular diyorsun yani hocam.
Fincanı taştan oyarlar gibi bir şey olmuş.
İstersen hocam yavaş yavaş Güven'i de programımıza dahil edelim. Evet. O da biraz yine bugün böyle tatil yerlerinden de açılmışken Güven de hem su kayağı deneyimini anlatsın hem bu konudaki şeyleri. Güven'i de bir kere konuk almıştık. Şimdi ikinci kez de şey yapalım. Evet. Bakalım Güven telefonunu açabilecek mi? Oradan devam edelim programımıza arkadaşlar.
Evet çalıyor.
Evet. Asmalı Konak'ta diyor oralardaydı meşhur Asmalı Konak
evet,
diyor.
Asmalı Konak'ın çekildiği mekan da oralarda.
Hatta yeni dizi var. O da oyulmuş hocam. O da oyularak galiba o Asmalı Konak'ın yarısı oyularak yapılmış. Evet. Hani Selim'in dediğine göre.
Yeni bir dizi çekilen bir yer daha var dediler. Dizinin adını hatırlayamadım da.
Evet.
O da Avanos'taydı sanırım.
Aha.
Bir de Avanos'ta şöyle bir şey vardı. Facebook'ta o fotoğrafı paylaşmıştım ben.
Aha.
Yazısını da altına yazmıştım şey açıklama kısmına. Aşık Seyrani'nin bir tane şeyi vardı, o testi heykeli hmm. vardı. Onun üzerine şey yazmışlar. Kör de bilir Avanos'un yolunu.
Aha.
Testi bardak kırığından bellidir diye bir yazı vardı.
Evet, evet doğru hocam.
Yani şöyle bir şey düşündüm. Hani mesela ha burası Avanos falan diye atıyorum. O yolu bilenler gidiyor ya. İşte görme engelde yürürken neticede ayağına testi kırığı, bardak kırığı falan çarpıyor. Ha burası Avanos yolu falan.
Orada anlaşılıyor. Güven orada hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Açamadın değil mi telefonu?
Açamadım. Murphy kanunları mı çalıştı yoksa olumsuz konuşunca olumsuz mu oldu bilmiyorum.
Açamayacağım dedi hakikaten. Demin aradı nasıl açacağım dedi. Gerçekten de açamadı. Ama sonra bizi aramayı başardı. Bravo.
Arayınca oldu.
Evet. Güven nasılsın?
İyidir. Sizde ne var ne yok?
İyidir. Teşekkür ediyoruz.
Hoş geldin.
Hoş bulduk Adem abi.
Bu arada Güven geçen hafta şeyi soruyordu bize. Arıyordu harıladı beni Adem abi. 7-14 Ocak'ta diyor beyaz baston haftası varmış.
Ha, evet.
Nedir yani bu hakikaten? Öğrendin mi Güven sonra niye o hafta kutlanıyormuş abi? Bir sebebini bulabilir mi yani? Nereden çıkmış?
Ya o aslında eski bir kutlamaymış. Çok fazla sebebini öğrenemedim. Hasan Tatar abiyle konuştum en son. Bu bir eskiden rağbet edilen bir kutlamaymış ama çok fazla ulusallaşmamış zaten. Uluslararası alanda da çok fazla bir kutlanırlığını o da görmemiş. Birkaç tane İl Sağlık Müdürlüğü'nün web sayfası dışında pek devlet kurumlarında da yok. Ama bir yerin takvimine girdikten sonra çıkması çok zor oluyor.
Hayır niye? Ya ben şeyi merak ettim.
Hasan abi biraz anlatmıştı ama çok kalmadı. Hafızaya çok atmamışım lazım değil diye. Şimdi 70'li yıllarda bir federasyon bunu bu şekilde analım diye bildirmiş. Ve zamanında hatta 70'li yıllarda Hasan abinin anlattığı kadar söylüyorum. Kızılay'a inip etkinlikler yapıyorlarmış beyaz bastonlarla vesaire farkındalık oluşturmak için. Hı hı. Fakat bu zaten uluslararası alandan gelen genel bir anma günü olmayınca
anladım.
Gelişmemiş ve kalmış. Ve fakat bizim ülkemizde gerek devlet gerek derneklerin takvimine bir şeyi sokmak çok zordur ama soktuktan sonra da çıkarmak çok zordur.
Evet.
Ondan dolayı halen belirli yerlerde bak, adı geçmeye devam ediyor.
Benim bir teorim var hocam. Bak şimdi neden olmuş olabilir biliyor musun? Şimdi Ocak'ın 7'si ya mesela o aralarda olmuş ya.
Evet.
Bence kör bir arkadaş o aralarda yürürken nehir yatağının üzerinden yürüyormuş düz yol sanıp. Sonra buz kırılmış içine düşmüş. Ondan sonra da öyle o günü öyle kutlamışlar.
Olabilir ama haftasında
buz kırılır.
Yedisini okutmuşlar hocam yani.
Yedisini tutmuşlardır belki.
Aynen ondan olabilir mi?
Yani herhalde rahmetli öldü ki buradan da o sonucu varıyoruz.
Elif de diyor ki beyaz baston haftasında devlet bize baston versin diyor. Ya çok veriyor, devlet bence uyduruk bastonlar veriyor. Kanada falan vermiyor ki yerli.
Evet şimdi diyorlar. Devlet kamu ihale mevzuatına göre ihaleye çıkar. Yerlilik
gider en ucuzunu alır. Bir ara bu eğitim mahallenin plastik bastonları vardı böyle şey. Ondan sonra şey eğitimde görme engelli. Şey ne oldu onların adı ya? Görme engelli. Türkiye Görme Engelliler Derneği oldular değil mi?
Sanırım.
Onların değil mi o plastik bastonları böyle bir plastik bastonlar vardı böyle.
Kolay kolay da kırılmıyordu değil mi?
Hakikaten kırılmıyordu baston. Uyduruk bir şeydi ama kırılmıyordu hakikaten ya. Yani öyle dökülüyordu, eziliyordu, kırılmıyordu. Hatırlıyor musun Güven? Sende var mıydı o?
Eğitimle himaye dediniz değil mi?
Ya şimdi yok, o değil. Eskiden o doğru da yani. Türkiye işte Ahmet Can, Türkiye Görme Engelliler Derneği. Evet.
Anladım. Ya olumsuz şey olmasın da ben de oralarda bir Maltepe'de bir yerdeydim. Bir baston almıştım fakat benimkinin bastonu dağılmış. Şey, lastiği dağılmıştı.
Abi
hatırlıyorum. Ya baston. Sıriye civarlarında böyle yürürken bir çıtırtı oldu.
Hı-hı.
Bir anda elimdeki şey çok hafifledi. Sonra bir şeylere bastım. Yani dengem kayboldu. Sonra bastonun parçalarına basmışım. O da ayağımın altından
döndü. o baston öyleydi abi. Yani
bir anda elimde bir tane ne derler ona? Yani tutacağı olan en tepedeki
bok.
Var ya. Herhalde bastonda kaldım böyle. Ya. Ne yapacağımı şaşırdım.
Ya bir de o plastik bastonlar abi çok hafiftir böyle. Yani şey öyle olunca insan baston kullandığını anlamıyor böyle bir anda. Bu Sevda da böyle bir umutla NFB bastonu aldı. İşte biz Amerika'ya gitmiştik ya Güven. Orada yine bir bastonu aldık işte Sevda. Önce kendisinkini kırdı sonra benimkini aldı. Ben zaten biliyordum onu da ucu okulda. Benimkini de kırdı çünkü baston o kadar ince ki yani.
Ya tutması belki kolay oluyordur. Hatta Kanada bastonlarından sonra yerli bastonları tutunca ben onlarda bir hafiflik hissediyorum.
Ben de öyle. Yani ya NFB'deki bir de o herif şu, o gün biz NFB'de Güven şimdi şeyde Amerika'dayız tamam mı? O şeydeki stand'da gidiyoruz. Adam nasıl savunuyor bastonunu? Bu diyor Kanada bastonundan da sağlam diyor. Onlar diyor yalan söylüyor diyor. Ulan dedim bir tek Türkler dedim yapıyordur bunu demek ki. Resmen herif böyle kazıklamak için var ya o bastonu satacağım diye. Sevda'yı aldım kendim.
Yurt dışı olunca bir de hani bizim bastonun sonra beğenmediğiniz zaman değiştirme imkanınız
da abi onu nereden değiştireceğim bastonu uyduruk bir şey zaten sonra bir de üstünüze bizim Çağrı da istedi Çağrı Artan var ya o da evet. istedi abi şu ana kadar kullanabileni görmedim Türkiye'de o bastonları valla
o kırmış mı?
Çağrı dışarıda kullanmaya
cesaret edin.
Bak şöyle. Hocam bizde de şey yapmışlar. Dur kim demiş bu bir dakika. Onu diyen kim? Onu bu arada bulayım da dur. Kim değil olduğu şey yapayım. Evet Güven sen bu arada tabii biz bunu bizlerle geçen seneki şeyde anlatmıştık.
Ben bir şey kısa bir şey ekleyeyim. Güven'den sonra kesmeyeyim. Baston bunu atlamayayım. Bana bu Kanada bastonlarını falan kullanıyorsun da hani şöyle daha hafif bir bastona geçiyorsun ya. Hiç şey yaptınız mı? Futbol topuyla futbol oynadıktan sonra plastik topa döndünüz mü?
Aynen çok doğru. Aynen çok doğru. Ha hocam Elifler de baston gününde bisiklete bindirmişler arkadaşlar. Dünya beyaz baston haftasında.
Amacına günün anlam ve önemine çok uymamış ama idare edeceğiz artık.
Evet. Peki ben şey bir şey soracağım hocam.
Plastik topu severim yani.
Şimdi
yayında
bak.
Üçüncü bir ses daha duyuyorum ben.
Evet bak bisiklet çarpışan bir şey. Niye öyle diyorsun? Bizim sağlık müdürüne bisiklet etkinliğe katılmışım. Baston atarız. Bisiklete bindirmişler bir de bisiklet üstünde baston açtırmışlar. Videonun fotoğrafını çekmişler ya.
Her türlü kutlarım.
Bisikletin üzerinde baston açım çok güzel ya. Ya bir de neden böyle şeyler sağlık müdürlüklerinin etkinlikleridir yani? Şimdi engellilik haftası niye sağlık müdürü? Bir de sağlık müdürlüğü niye kutlar mesela bunu? Hani bir engelli kişi kendi durumunu kimlik olarak algılayıp bunu kutlayabilir de. Sağlık müdürlüğünün buna üzülmesi gerekir. Yani tıbbi bir vaka değil mi? Eksik bir durum yani. Niye sağlık müdürlüğü bir de niye kutlar? Ben onu da anlamış değilim mesela. Yani
belki var mı? Tıbbi modelde kaldığımızın
ya ben de öyle düşünüyorum.
Sergisi bakış açısı anlamında.
Zaten şey biliyorsunuz değil mi? Emin abinin kitabında da var o. 1950'li yıla kadar yani zaten Sağlık Bakanlığı'na bağlı o. Bir körler sağırlar kurularmış. Hani birbirlerini gece karanlıkta oynatıyorlarmış. Yani geceleri körler sağırları dövüyormuş. Gündüzleri sağırlar körleri dövüyormuş. O alanı hikayeleri duymuşsunuzdur. Orada şey Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve önlüklü şey beyaz önlük falan giyiyormuş oradaki hocalar zamanında. Biliyor muydunuz bu hikayeleri?
Ben ilk defa duyuyorum.
İşte ve böylelikle onu da hayatta öğrenmedim. Bunları da biliyorum.
Aşık Veysel'i adlı kitapta mı?
Evet evet onda da var. O kitabı bir ara baktım okuyun ya. Yani hani metin halinde var. İşe yarabilir. Peki biz yine konuyu çok dağıttık Güvencim. Sen son bir şey daha sorayım. Sen bu arada Baro'da artık Ankara Barosu Engeller Birliği'nin başkanı oldun değil mi? Onda,
evet. Sayın Olgun Yılmaz abiden devraldım.
Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı İlk icraatını da yaptın galiba bu baston etkinliği şeyini kullanarak.
İlk icraatımın girişimini yaptım ama sonucunu henüz öğrenmedim. Yani baston gününde Ankara Barosu'nun içinde çeşitli kurullar var. Bunlardan bir tanesi de Sosyal Projeler Kurulu. Sosyal Projeler, Sosyal Sorumluluk Projeleri Kurulu tam adıyla. Bu kuruldan böyle bir anma gününde nasıl bir etkinlik yapabiliriz diye bana bir mesaj gelmişti. Onlarla konuşup bizim hani bu konuda bir anma etkinliğimiz olmayacak böyle bir şey ayarlamadık. Fakat sizin böyle projeleriniz oluyorsa bizim Ankara Adliyesi'nde görmeyen avukatların acil işlerini halledebilmesi için orada avukat odasında bulunan bilgisayarlardan bir tanesine JAWS kurdurmuştuk. 8.0 versiyonu. Onu 17'ye güncelleyebilirsiniz. Hem bizim açımızdan faydalı olur hem de sizin yapabileceğiniz boyutta bir iş diye teklif sunmuştum. Yönetim kuruluna da dilekçeyi vermiştim ama ne karar verdiler? Sonra bana dönmediler. Şey sosyal sorumlu projelerin kurulu başkanıyla da görüşmedim. Bugün yarın tekrar görüşeceğim. Neticeyi inşallah alırız. İlk icraatımda bu olacak.
Evet.
Ama daha önceki aslında en küçük icraatçık denecek şey de aslında İngiliz bunu sen bilirsin. Olgun abi şeye görevlendirmiştim. YSK'da randevu alınmıştı. İGET ve Engel Sevişim tarafından. O zaman Ankara Barosu Engelliler Kurulu adına da Olgun abi katılsın diye görevlendirme yapmıştım. Aslında ilk icraatım odur.
Süper. Hadi hayırlı olsun çok aslında arkadaşlar.
Teşekkür ederiz.
İnşallah evet, başarılı işlere şey yapmanızı umuyoruz. Bu arada
İnşallah.
Eli soruları gönderdi uzaktan neler sorabileceğimizi. Ben başlayayım hemen güvencem.
Ben size bir soru sorayım önce. Bir üçüncü bir ses daha duyuyorum yayında.
Sevda arkalarda arada bir böyle arada girip çıkıyor böyle. Duşa giriyor. Ondan sonra çay dolduruyor. Sonra gidiyor bir şey dinliyor. Tekrar geliyor. Sevda bizim programımızın fonu gibi yani. Aralarda
anladım. Varlığı yokluğu.
Şu an nerede bilmiyorum mesela. Bak, uzaklara bir yere gitti. Belki de yatmıştır abi. Böyle öyle belli olmuyor yani. Evet, Sevda öyle geliyor.
Bir espri yapıp kaçıyor.
Evet aynen öyle. Böyle girip geliyor. Evet. Dur ne soracaktım ben bu arada hani bir iki Skype mesajı daha demiş Nihal demiş ki ben o Türkiye'de Kanada bastonuyla Türkiye'de bile yürüyemedim demiş. Amerika'da yaşayıp Türkiye'ye gelen biri bir çuvalla abisi normaldir yürüyemeyen arkadaşlar ya Nihal'cim o gayet doğal bir şey onu da belirteyim. Evet Güven nereden çıktı bu su kaydırağı sonra jet ski'ye de binmişsin falan bir anlatıversen bize bunları.
Kısaca özetlemek gerekirse ben uslu oturuyordum. Eylem Yurtsever beni mail üzerinden köz.biz diye bir siteye davet etti. İsmi değişik geldi. Hani daha çok böyle işte görme engellilik üstüne vurgular yapılır ya. Eylemi de o zamanlar belli bir süre olmuştu tanıyalı. O bir şey önerince merak ettim ve bakmak istedim. Açınca orada birçok ipucu olduğunu gördüm. Sitenin kurucusunu görmeyen bir kişi olduğunu gördüm. Programın, sitenin kodlarının birçok çoğunun %99'unun ya da %100'ünü tam hatırlamıyorum. Bir görmeyen programcı tarafından yazıldığını görünce okumaya başladım. Okudukça da çeşitli ipuçlarıyla tanıştım. Bunlardan en fazla ilgimi çekenler bungee jumping, su kayağı, jet ski, rafting gibi ekstrem aktivitelerdi. Bunları görünce biraz şaşırdım. Bunları aslında görmeyen bir kişi olarak yapabilir miydik biz? Bugüne kadar ben bunu niye düşünmedim gibisinden. Gerçek mi doğru mu diye bir okumak istedim ki baktım gerçekten körcü tarifler yazıyor. Yani yapılmış. Yapıldıktan sonra da anlatılıyor. Öyle hani genel ifadeler değil de direkt şunu şöyle tutacağız, direksiyonu böyle kıracağız gibisinden. Bunlar böyle olduğunu görünce benim tabii bakış açım değişti olaya ve belli artık imkanlarda sahip olduğumu düşündüğüm için bunları yapmaya karar verdim. Yani ekonomik anlamda vesaire. Ve zaman tekrardan önümüzdeki yazı beklemeye başladım. Bu arada da sitenin yöneticisine mail attım. Murat Kefeli. O mailimi görmemiş. Bir iki ay gecikti tanışmamız. Daha sonra onunla tanıştıktan sonra sohbet etmeye başlayınca ben iyice kanalize oldum bu işlere. Ve jet ski ile başladım. Jet ski kullanmaya bugüne kadar hiç cesaret edemezdim.
Jet ski nasıl bir şey abi hakikaten?
Jet ski Murat'ın tabirini kullanıyorum. Çalıyorum da diyebiliriz. Bir motosiklet aslında. Tabiri caizse. Fakat motosikletin su üstünde gidecek şekilde dizayn edilmiş hali. Yani motosiklet küçük bir tekne üstüne oturtulmuş gibi düşünebiliriz. Boyu 2 metre. 2,5 metre. Genişliği 70-80 santim belki 60 santim. Fakat üzerinde motosiklete biner gibi oturuyoruz. Fakat ayaklarımızı pedala değil de teknenin tabanına koyuyoruz. Sağında solunda 10'ar santimlik bir çıkıntı var. Arkasında yok o çıkıntı. Önünde burnu var. Küçük bir şey ya. İki insan sırtlayıp kaldırabiliyor. Böyle bir şey. Üstü aynı motor gibi koltuğu, direksiyonu. Freni yok. Frenden zaten gazı bıraktığınız zaman hemen duruyor. Sudaki sürtünmeden dolayı. Bir tek gaz var. O da sağ elinizin direksiyonunda sağ elinizde tuttuğunuz yerin ön kısmında onu yani, baş parmağımızla çekerek
ayakla değil elle onu.
Yok elle. Ayaklarımız sadece sabit. Zaten ufak tefek zıplamalar oluyor dalgalardan dolayı. Çok böyle ayakla basılacak bir durum olmuyor. Ama elimize direksiyona sıkıca yapıştığımız için gaza elimizle rahatlıkla basabiliyoruz. Hı hı. Yaklaşık hızları kişi başı, yani bir kişi binerse hı hı. ortalama 80-100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Olur, durumuna bayağı, göre, motor gücüne göre.
Gayet güzel.
Fakat iki kişi, ben hep iki kişi bindim. Yani o Murat'ın tarif ettiği yöntem bana birazcık ürkütücü geldi. Bir kişi suda bekliyor, düdük çalıyor ona, çeşitli komutlar veriyor. Bir kişi de jet ski'nin üstünde, yani görmeyen kişi. Ben bunu çok benimseyemedim. Benim korkaklığımdan da kaynaklanıyor olabilir. Ben hep oradaki su sporlarının çalışanlarından birini aldım arkaya. Ama onlar da zaten iş biraz ekstrem bir iş olduğu için onlar da şey yapmıyorlar, bu konuda kısıtlayıcı olmuyorlar. Tabii binebiliriz diyorlar genelde. Ve direksiyonu ilk başta onlara bırakıp hani şu bizi bir güvenli alandan çıkar dediğinizde daha da mutlu oluyorlar. Ondan sonra zaten önde siz oturuyorsunuz. O arkadan işte ilk başta direksiyonu kumanda edip kötü, zor yerlerden çıkardıktan sonra insanların arasında. Ama sonra size veriyor zaten direksiyonu. Her taraf derya deniz. Gönlünüze gaz verebiliyorsunuz. Biraz dalgalıysa çok değil de hafif dalgalıysa çok zevkli olabiliyor.
Tabii olur.
Bu arada şey diyor Nihal, kullandığınız kayak tek kürekli mi direksiyonlu olanlardan mı?
Kayak da
hatta kayağa geçmedik ama demedi.
Evet, yanlış anlaşılma olabilir.
Aha.
Şimdi su kayaklarında direksiyon olmuyor. Belki kar kayağıyla karıştırılmış olabilir ama benim de kar kayağıyla ilgili herhangi bir kültürüm yok.
Anladım.
Ondan tamam. dolayı su kayağında bir ipe tutunuyorsunuz kayarken. Ortada bir direksiyon yok. Hı-hı. Yine kardaki gibi tek kayak, çift kayak muhabbeti var ama bir direksiyon yok. Kızak yok. Onun Aynen. benzeri şeyler yok. İsterseniz su zaten jet ski'nin çok fazla bir hikayesi yok. Yani
jet ski dümeni mi var peki yani?
Nasıl? Jet ski'nin dümeni var. Yani motosiklet gibi diyorum ya, oturuyorsunuz koltuğa. Tabii. Önde direksiyonu var. Direksiyonundan sağa sola çevirerek işte bu virajlarda sağa sola çeviriyoruz. Fakat onda işte hem adrenalin ama hem de dikkat etmek gereken nokta çevirdikçe yatıyor jet ski. Mesela diyelim ki dalgaya paralel gidiyorsunuz. Sol tarafınızda kıyı, sağ tarafınızda deniz var. Sola doğru eğer ciddi miktarda kırarsanız hızlıyken yatmaya başlıyor ve sağ taraftan bir tane dalga diğer kenardan vurursa devrilmeniz an meselesi.
Devrildin mi hiç abi?
Ben devrilmedim fakat devrilenlerle tanıştım. Pek tavsiye etmiyorlar. Şöyle bir şey var. Devrilince herkes şunu soruyor ama devrildi sonra jet ski'yi geri nasıl bulacağız gibisinden. Şimdi devrilirken jet ski'yi bırakmış oluyoruz ister istemez. Bıraktığımız için de yani gazı bırakmış oluyoruz direksiyonu bırakınca. Yaydı o. Dolayısıyla o da fazla uzağa gidemiyormuş.
Evet. Fatih de diyor ki ben jet ski kullanırken bir kere kullandım diyor. Giderken diyor ben onun en zevkli böyle gaza çok basınca uçuyor gibi atlıyor sonra suya düşüyor gibi. Hani
şey oluyor. Şimdi burnunuzu dalgaya verirsek burnu yani açığa doğru sürersek karşıdan dalga gelirken bir yükseklik oluşturuyor suda. Hızlı olduğumuz için yükseklikle birlikte jet ski havaya sıçrıyor.
Evet.
Aslında yani deyim yerindeyse
sıçrıyor baya baya.
Deyim yerindeyse dalgaların üzerinden atlayarak gidiyorsun bir
anda. Tabii ki, tabii ki. Tam öyle oluyor zaten. Tam böyle burnunuzu işte hani dalgaya doğru verirseniz hızımız da yani ben mesela iki kişi bindim. İki kişi bindiğimizde de hızımız saatte 50-60'ı buluyor. Saatte 50-60 kilometreyi. O anda zaten en ufak bir dalgada havaya sıçrıyor şey jet ski ve küt diye de geri düşüyor. Bildiğimiz havaya sıçrıyor. O kadar sıçrıyor ki hız göstergesi hızı okuyamıyor yani alet sudan kopuyor.
Vallahi ilginç. Bir de yine Fatih'e mi bileklik varmış galiba bir tane güvenlik için öyle mi?
Onları da yapanları duydum, gördüm de. Bilekliğin de amacı yine düştüğünüzde jet ski'nin bir an önce durması. Yani devrilme ya da işte sen üstünden koptur o devrilmese bile işte yere suya düştüğünde onun kaçıp gitmemesi ve durması için bir an önce.
Ama şey riski var mı ya sen düştün orada senin üzerine düşerse böyle bir yaralanma ihtimali olabilir mi yani?
Ya çok bilemiyorum onu, çok kafamda canlandıramıyorum. Belki olabilir ama şimdi sen düşersen sağa ya da sola düşersin diye düşünüyorum. Yani tabii çok havada dans etme durumu da olabilir aşırı dalgalı da ama yani normalde düşülürse sağa ya da soluna düşülür diye düşünüyorum. Ve alet de düz gideceği için herhalde kolay kolay çarpmaz diye düşünüyorum.
Anladım.
Yani onun için belli bir hızı var. Hı-hı. Gidiyor saatte 50-60 ile. Şimdi biz de düşersek ya arkasında, yani alet altımızdan kayıp gidecek. Hı-hı. Ya sağına ya da soluna düşeriz diye düşünüyorum.
Yani evet, ben de öyle düşündüm bir an.
Evet, gerçekten.
Kolay kolay şey, o kişiye de bir şey olmamıştı. Jet ski'de devrildim ama.
Anladım. Peki su kayağına geçelim. Biraz su kayağı nasıl bir şey? Su kayağını kastettim diyor. Demek ki onun da direksiyonlu olanları var.
Olabilir. Yani ben bugüne kadar görmedim de. Çok da ben de zaten bu işleri yeni heveslenmiş bir insanım. Şimdi jet ski kadar kolay değil su kayağı. Jet ski'ye binin, motor sted gibi. Dengede durma sorunu yok. Üstüne otur, al dizlerinle hafifçe, yani zıplarsa sıkı tutun, hiçbir sıkıntı yok, istediğin gibi bin. Ama su kayağı biraz spora kayıyor yani. Biraz denge, biraz koordinasyon gerektiren bir şey. Ben onu ilk başta denediğimde de başaramadım, özellikle denizde yapılanı. Onun en keyifli olanı denizde yapılan, tekne arkasında olanı. Bir de tatlı su da var. O da zaten şeyde, merkezler var, göllerde yapıyorlar bunu. Şimdi su kayağında çok basitçe anlatmak gerekirse iki tane kayak tahtasının, çift kayaktan bahsediyorum. Türleri de var ama çift kayağı anlatayım, sonra da diğerlerini çok kısaca söyleyeyim. Şimdi kardaki gibi, karda kayak yapıldığı gibi, orada bahsediyorlar, ben görmedim ama iki tane tahta, birer metre uzunluğunda ortalama. Yaklaşık 30'ar santim ya da işte 25'er santim ya da 20 santim, çok hatırlamıyorum. İnce uzun iki tane tahta. Tahtaların ortasında ayaklarımızı geçireceğimiz lastikler var. Bunlara ayaklarımızı geçiriyoruz. Önde bir sürat teknesi oluyor. O tekneden bir ip uzatıyorlar. Bir halat. Kalın bir halat. Ortalama 20 metre, 15 metre, 10 metre, çok fazla mesafe tahminim yok da. Yakın değiliz tekneye. Tekneden o halatı uzatıyorlar. Halatın ucunda üçgen plastik bir tutaç var. Plastiğin bir noktasına halat bağlı. Üçgenin taban kenarı da bize bakıyor. Ellerimizle taban kenara asılıyoruz ve tekne hızlanıyor. Bizi çekiyor suyun üstünde. Tekne hızlandığı için biz de kayakların üstünde durup suyun yüzeyinde kayabiliyoruz. Ama tekne yavaşladıkça kayaklar suya gömülüyor. Yani hız almayla birlikte suyun üstüne çıkıp ayakta dikilebiliyoruz. Kayarken de bir sandalyede oturur gibi ama altımızda sandalye yok. Biraz daha belki hafif sandalyeden biraz daha ayağa kalkıyor gibi bir pozisyon. Yani ayakta, tam ayakta değil de dizlerimiz biraz kırık. Biraz daha ayağa kalkıyormuş gibi de olabilir. Tam hafiften sandalyedeki gibi de olabilir. Birazcık topuklarımıza yüklenmemiz gerekiyor. Yani kayak tahtalarının uçların hafif suyun dışına çıkması gerekiyor. Dengede durabilmek için o gerekiyor.
Diğer türlü yaparsak suya gömülür direkt.
Şimdi öbür türlü, şimdi onu, ya bunu özellikle anlatıyorum, ayrıntı gibi gelebilir de benim yapamamamın nedeni buydu. Çoğu insanın yapamamasının nedeni buymuş. Topuklara bastırıp ayak uçları, parmak uçlarımızı hafif yukarıya doğru kaldırmamız gerekiyormuş ki tekne bizi çektiğinde öne doğru uçup gitmeyelim. Yani direnç oluşturuyoruz ayaklarımızla. Ayak taraklarımızla. Ama eğer ayak kayak tahtaları suyun üstünde tam paralel durursa, ben hep öyle yapıyordum. Tekne bizi çektiğinde gücümüz yetmiyor. Ellerimizden ileri doğru uzuyoruz. Şap diye suya yapışıyoruz. Yani hani ayaklarımızı bir yere, hani biri bizi çeker de elimizden gitmem diye kapı eşiğine ayağımızı koyarız ya. İşte tam o hareket. Yani
topuklarla kayağın denge sağlamaya çalışıyorsun. Evet, topuklarla kayağın ucunda havaya kalkıyor durumda.
Evet. Önler yani, hafif havaya kalkıyor.
Ön hafif havada, arka hafif suyun içinde gidiyorsun.
İşte bunu, ayrıntıyı yakalamazsak mümkün değil yani ayakta. Karın kasımız ne kadar güçlü olursa olsun, işte bacak kaslarımız ne kadar güçlü olursa olsun, elimizden tutuyor alet, öne doğru uzatıyor bizi. Dikkat edilmesi gereken en büyük ayrıntı bu. Onun dışında dönme hareketleri var. İşte kayakları mesela döneceğimiz zaman sağdaki sağ ayağımızı, diyelim ki sağa döneceğiz. Tekne sağa dönecek. Onu da tekneciyle anlaşabiliyorsunuz. Sağa döneceğin zaman tek düdük çal, bip diye. Sola döneceğin zaman çift düdük çal, bip diye. Teknede korna oluyor ya da teknedeki kişinin eline düdük verip de yaptırabiliyorsunuz. Ya da acil bir durum varsa kesik uzun uzun çal gibi böyle şifreler geliştirilebiliyor. Bunun bir standartı yok. O an oradaki kişiyle anlaşmanıza bağlı. Hatta bunları anlaşmanız da kişinin size güven duymasını sağlıyor. Yani sorumluluk sahibi olduğunuzu görünce daha kolay geliyor insan. Şimdi dönerken de mesela diyelim sağa döneceğiz. Kayak tahtalarının sağına bastırıyoruz. Yani sağa doğru çevirmiyoruz. Sağ taraflara bastırıyoruz.
Kayak ayaklarımızın dış kısmıyla böyle. Yani sağ ayağımızın dışı.
Sağ dış, sol iç.
Sol iç. Evet, evet, evet. Anladım.
Yani sağa doğru bileklerimizden sağa doğru dönmeye çalışmıyoruz. Fakat sağa doğru bastırınca kayakları. Kayakların önü hafiften yuvarlatılmış ve hafif yukarı doğru çıkıntılı zaten. Biz sağa doğru bastırınca
ama hep topuklar bir şekilde daha
o hep öyle,
yerde.
Evet. O hep öyle.
Ya ayakları hafif böyle topuklar yerde, uçlar havada gibi
hep hafif kıracağız. Evet. Yani çok hafifçe öyle yapmak gerekiyor. Tam düz olursa evet, suya yapışıyoruz. İşte sağa doğru bastırırsak kayakları sağa doğru dönmeye başlıyor. Ucunun dizaynından dolayı.
Evet.
Sola doğru bastırdığımızda da sola doğru dönmeye başlıyor. Biz şey yapmıyoruz. Çevirme hareketini biz yapmıyoruz.
Ama ben orada teknenin ne senkron olmak da önemli. Yani tekne tam dönerken onu yaparsan tam
evet,
senkron.
Yalnız şöyle bir şey de var. Şimdi ben acemi olduğunu söyledim. Dar alanlarda yapmadılar. Hı. Zaten çok hafif bir meyil vererek düşmemeyi de sağlıyorlar. Yani birazcık ilerliyorsunuz. Yani çok hafifçe dönüyor.
Hı-hı.
Ve biraz dönmeye, yani bizim o dönme hareketini yapmamıza çok fazla gerek olmadan da çok geniş dönüşlerle acemi insanları döndürüyorlar. Çok zorluk yaşamıyorsunuz. Ama zaten ya ben çok iyi bir seviyeye gelemedim henüz. Böyle işte o sağa düdük çalacak, ben de sağa kayaklara basacağım, sağa döneceğim, sonra devam edeceğiz. Ama bunu çok yaşayamadım. Çünkü çok fazla tutturamıyoruz. Yani biraz alışmakla ilgili bir şey, sürekli yapmakla ilgili bir şey. Ama o hafiften döndürerek, o kendisi çok hafif bir meyille tekneyi çekerek bizim o hareketi yapmadan belli bir kavisle dönmeyi sağlıyor, dönmemizi sağlıyor.
Bak Nihal diyor ki benim hocam şey yapardı diyor, otobüste ayakta kalma yöntemini kullanmaya çalışın derdi diyor.
Mantıklı.
Su kayağını yaparken, fren yaparken şey yapıyorsun ya ayaklarına.
Ya da otobüs sağa sola viraja girdiği zaman hani ayağını dengelersin kendini falan. Çok mantıklı.
Güven Fatih de tam benim merak ettiğim soruyu sormuş. Ben diyor sörfü merak ediyorum diyor. Acaba kör biri sörf yapabilir? Ben de onu soracaktım. Sörf nasıl bir şey acaba? Sörf de biraz o da tahtalarla yapılıyor ama motor yok, sadece tahtaları kullanıyorsun değil mi?
Tahtaları kullanıyoruz. Onun şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela kayakta çift kayak var ya. Yani iki tane ayağımızda board var. Fakat mesela su kayağında bir de wakeboard dediğimiz bir şey var. Daha kalın. Yani uzunluğu aynı. Fakat belki biraz daha uzun olabilir. Fakat daha kalın bir tahta var. Tek tahta. O tahtanın üstünde yan duruyorsunuz. Ayakları getiriyorsunuz. Ve yan kayıyorsunuz. Buna da wakeboard diyorlar. İşte surf de böyle bir tahta. Ve bunun üstünde şey var. Rüzgar alabilecek dizaynı var. Yelkeni oluyor sanırım tepesinde.
O yapıyı da gördüm. Hemen dokunmuştum onu. İncelemiştim şeyde. Antalya'ya gittiğimiz zaman, bir Antalya'ya gitmiştik hocam, hatırlıyor musun?
Evet.
Orada. Şeye benziyor. Böyle alüminyum folyodan bir çerçeve şey yapılmış, alüminyum folyodan bir şey var. O rüzgarı alabilecek, iç sağlayabilecek bir şey var.
Evet. Ya,
malzeme belki alüminyum folyo değil de dokusu ona benziyor. Sağlam bir şeydir muhtemelen. Sanki bir uçurtmayı oraya yapmışlar. O çerçeve alüminyum folyo gibi şey rüzgarı alıyor, yelken gibi. O tahtanın itilmesini sağlıyor.
Evet. İlginç.
Ama o biraz daha şimdi tekrar biraz önce demiştim ya, hani hız aldıkça suyun üstüne çıkabiliyoruz, suyun üstüne kayabiliyoruz, yoksa gömülüyoruz diye. İşte o bana biraz daha zor geliyor. Yani şimdi burada tekne bizi çekiyor. Kütlemizi hareket ettirmek için bir çaba içine girmiyoruz. Sadece dengede kalmaya çalışıyoruz.
Evet.
Fakat surf de bana daha zorlanacağımız bir şeymiş gibi
yani
geliyor.
Sörf de önemli. Rüzgarı, dalgayı ve rüzgarı doğru hissedebilme yeteneğini kazanmak lazım.
Evet.
Bakalım bir araştıralım, acaba sörf yapan bir kör var mı? Deniz kenarlarında yaşayan insanlardan böyle, yani oralarda bir deneyen vardır ama bir araştıralım bakalım.
Katamaran diye bir şey var. Şimdi ben bunu yapmaya çok çalıştım da jet ski yaptığım yerde. Onlar da çok istediler. katamaranla birlikte bir çıkın diye. Katamaran içinde rüzgarlar gelmedi. İki kişi çıkacaktık zaten. Yani kaptan çıkacaktı, ben de öğrenecektim yavaş yavaş. Zaten genelde iki kişi, dört kişi çıkabiliyorlarmış. Tek de çıkılıyormuş da. Katamaranda iki kişi olunca o biraz daha eğlenceli olabilirdi ve öğrenmeye yönelik olabilirdi. Katamaran da iki tane, ya bir tekne düşünün. Teknenin sağ ve sol kenarı var ama ortası yok. İşte ortasından bez geçiyor. Bez dediğimde sert bir plastik bir naylon. Onun ortasına oturuyorsun. Üstünde yelkenleri var. Ve arkasında yön sağlayacak teknik adını unuttum da dümen demek ne kadar doğru bilmiyorum. İki tane çubuk var.
Evet.
Bununla deneyecektim ben. Yani bir kişi işte dümeni kırar, bir kişi yelkenleri idare eder. Konuşa konuşa hani bana görev verir, ben onu yaparım ve bir şekilde öğreniriz. Hem de iki kişi bir katamaran ilerletmiş oluruz diye düşünmüştüm.
Hocam bunu yazın, önümüzdeki şey deneyelim. Bu tam bana göremiş. Sevdim ben bunu.
Evet, bu 4-5 metre uzunluğunda. Ama bunun için Antalya'daydım. Mayıs ayından bahsediyorum. 3-4 kere, 3-4 günlük bir tatil dönemindeydik. 3-4 kere gittim öğleden sonra, rüzgar yoktu. Hatta oradaki düzenli olarak kurs alan insanlar da gelip boş döndüler.
Doğrudur. Bir de su kaydırağı varmış. Elif ondan da bahsetti demiş. Su kaydırağı nasıl bir şey abi? Bundan farklı mı?
Su kaydırağı Elif diyorsa bu aqua parklardaki kayacaklardan bahsediyor olabilir.
Benim de aklımda
ama bir şey. Ama sana sor demiş yani. Su kaydırağı anlarını da anlatsın demiş.
İşte şimdi su kaydıraklarından ben
yani bilmediğimiz bir şey mi döndü? Ne oldu?
Evet. Bende bir uğursuzluk var. Şimdi su kayaklarını tarif etmeye gerek var mı bilmiyorum. Kayacak, parktaki bir kayacağın çok daha büyüğü.
Biliyorum. Belki üstünden döne döne kayıyorsun.
Evet. 20 katı büyük, 30 katı büyük, 10 katı büyük. Döne döne kayıyorsun. Fakat kayarken birkaç modeli var onun. Bazıları tünel şeklinde.
Evet.
Bazıları dönmesiz. Fakat çok dik, hız için yapılmış. O hızla dönerseniz zaten uçarsınız şeyden. Yani kenardan yukarı doğru, tünelde değilse uçup gidilebilir düzeyde o kadar hızlı. Şimdi bazılarında da kayarken simit veriyorlar. Simite oturuyorsunuz. Simit oturarak kayılıyor. Simit de büyük bir simit. Ortasına oturuyorsunuz ama hani tam dibine gelmiyor. Hani gene havada kalıyorsunuz topu. Ayakları önden uzatıyorsunuz, topuklar değmiyor. Kalın bir simit, anlatmak istediğimi umarım anlatabildim. Öne doğru ayaklarını uzatınca gene ayaklarınız havada kalıyor. Sağda ve solda da tutacakları var. Bunların bir kişilikleri olduğu gibi iki kişilikleri de var.
Enginle bizim denizli şey.
8 Latin rakamların yani 8 rakamı gibi. İki yuvarlağın.
Bizim bildiğimiz şey miydi o kadar? Evet,
evet hocam.
İki yuvarlağın yan yana getirilmiş hali. Ona da iki kişi biniliyor. Fakat ikilinin güzelliği şurada, ağırlık fazla olduğu için hız artıyor. Teklide de daha hafif olduğunuz için, yer çekimi yani daha az etkilediği için biraz daha yavaş gidiliyor.
Evet, evet.
Fakat teklinin de şöyle bir durum var. O dönüşlerde simit de kendi etrafında dönebiliyor. O da değişik bir tuhaf bir şey. Şimdi biz geçen sene birlikte tatile çıkmıştık. Bu tatillerde benimle kayanlar, şimdi simitle, çiftli simitli olup da bu çiftli simitlerden çiftlinin bir tanesi bensem, o simit hep devrildi. Yani bunun bir artık üzerime de yapıştı kaldı ki bir tanesi biraz sert bir devrilme oldu. Tünelin, yani Elif'le mesela düştüğümüzde tünelin sonunda düşmüştük. Fazla bir kafa kol karışmadı da başka bir arkadaşla tünelde, daha tünel bitmeden simit uçtu altımızdan ve tüneli çatır çatır zor tamamladık.
Evet abi, bayağı
felaket bir şekilde karman çorman, kimin kolu kimin bacağı nerede belli değil. Çarpa çarpa.
Ben hemen Engin'le bizim bildiğimiz şeyi anlatayım. Arkadaşlarımızın gözünde de canlansın diye. Bir tane yapı düşünün. Bir rampadan kayıyorsunuz aşağıya. Karşıda bir rampa daha var. O hızla kayınca öbürüne çıkıyorsunuz o hızın verdiği enerjiyle. Hı hı. Böyle bir yapıydı. V gibi bir şey. V'nin ağzı yukarıya doğru açık. Tabana geliyorsunuz. Tabanda ufak bir düzlük. Karşı tarafa tırmanıyorsunuz o hızla. Sonra tekrar geri iniyorsunuz.
Evet, bizimki öyleydi. Böyle sanki bir gondol gibi bir hali vardı.
En yukarıda o kaydıraklardan daha tepede bir noktada başlıyordu.
Evet, bayağı başlıyor oradan, o hızla. Öbür
oradan gidiyor. Bizi bir sal itmişlerdi. Biz Engin'le Üsküdar'a giderken söyleyerek aşağılara doğru.
Aşağı, sonra tam karşı tarafa o hızlı şey yaptık. Oradan bir daha bu tarafa.
Hatta böyle karşı tarafın da o hızla yarısını geçmiştik değil mi?
Evet evet, öyle bir şeydi hocam yani. Ha. Hatta onu bence biraz ayağınla şey alsan bayağı bir gidebilirsin yani.
Olabilir. Bir de bir karşı taraftan fırlıyormuş.
Onun V'li bir adı vardı. Bizim düştüğümüz de öyle bir şeydi. Bir tanesinde öyle düştük ama bir tanesinde o yamaca gelmeden daha dönerken o hızı alırken.
Yani hocam ondan düşmek tehlikeli olabilir gibi bir his var içinde.
Ya şimdi şöyle oluyor. Şimdi biz özellikle tüneldeki değil de uçta Elif'le birlikte düştüğümüzde şimdi bir yamaçtan inip diğerine tırmanıyoruz ya. Diğerine tırmanırken tırmanma bitince simit geri aşağı inmeye çalışıyor ama biz inememiş oluyoruz.
Siz kalıyorsunuz. Evet evet, garip
bir yani durum. Bilmiyorum ama tabii bütün bu düşmeler kalkmalar bana özdeşleştirildi. Onun için dinleyenler de çok fazla bundan tedirgin olmasınlar benimle bilmedikleri sürece.
Peki Güven, son olarak biraz da şu iPhone'u denizde kullanma deneyiminden bahsedersen, o da hakikaten güzel bir deneme olmuş. Sonuç evet, ısrarla bitse de olsun yani. Yine evet, yani biraz kullanmışsın yani.
Hikaye. tamamlanmamış. Böyle içimizde bir hani tutamamış olursunuz ya bir şeyi böyle yutarsınız da kalır boğazda. Biraz öyle acıklı bir hikaye ama güzel bir amacımız vardı. Ya bu arada bunu da söyleyeyim. Yani bütün bu amaçlarımız hep bağımsızca tatil yapmakla ilgili. Bağımsızca eğlenmekle ilgili.
Aynen. Evet, evet.
Mesela
bir köşede kalmamakla ilgili tatile gittiğinde.
Köşede kalmamakla ilgili ya da çıkıp İşte başka bir şeyi ayarlamadan yani işte iki tane ya da tek başınıza ya da işte iki kişi, üç kişi isteyip de çıkıp gitmekle ilgili bir şey. Ben bugün bungee jumping yapmaya da gittim. Ya da işte jet ski yaptım, tek başıma yaptım, başka arkadaşlarla birlikte yaptık yanımızda hiç gören bir kişi olmadan. Hepsinde gidip kontak kurarak kişilerle oranın yöneticileriyle, sahipleriyle iletişim kurarak bunları yaptık. Yani bütün amacımız da bu. Tabii bunlarda en kolayı bungee jumping oldu. Ben yapmak istiyorum dediğimde direkt tamam gel dediler. Yani onda hiçbir herhangi bir kural kaydı yok ya. Aşağı doğru bırakıyorsunuz kendini. Ama onun dışındakilerde de kontak kurarak hayat geçiyor. Bu iPhone'la denize girme de onunla ilgili. Bozcaada'ya gitmek istedik geçen sene. Bayramla. Bozcaada'da da otellerde olan bu plajlarda denizleri sınırlayan şamandıralarla ipler olur ya. Bozcaada'da da o şamandırayla ipin çizildiği bir tek plaj var. Ayazma plajı. Plaj ama Bozcaada'da onun için boy var. Akvaryum kulu. Onun dışında saklı koyda bir iki boy daha var. Onlara da gidenler ak koyu var mesela. Dolayısıyla şimdi biz de bunlardan yararlanmak istiyoruz. Sadece ipli olan en moda olan ayazma plajı iletilmemek için. Benim sürekli zaten aklımda olan işte internette adı da gördüğüm su içilmeyen bir iPhone kılı var. Apple Store'da da satılıyor. Çok pahalı hatta. Markasını şu an tam hatırlayamıyorum. Ama Apple şu an Apple Store'da da var o. Nü diye geçiyor. Nü kılıf. Onun da amacı anlamı şu. Ekrana ve arkaya kılıf takılıyor. Fakat takılan kılıf su geçirmiyor ama ön tarafında bir cam yok kılıfın. Ön tarafı sadece çerçeve, lastikleri var. iPhone'un ekranına o lastikler oturup vakum yapıyor.
Ama iPhone'u kullanabiliyorsun.
iPhone'u kullanıyoruz. Hatta kullanırken iPhone'un kendi ekranına dokunuyoruz.
Çok ilginç. Aa, şey yapmıyor. Sadece o su geçirecek yerleri kapatıyor çerçeve.
Ön taraftan çerçeve şeye kadar kapatıyor. Home butonu var ya elimizde bastığımız. O home butonunun hemen üstünden başlıyor çerçeve.
Anladım. Ama o yukarıda home butonundan su geçer abi o zaman.
Efendim?
Home butonunun olduğu yerden geçersin sanki gibi.
Home butonu kapalı. Home butonunun önü de kapalı naylonla. Home butonunun biraz üstünden çerçeve bitiyor. Cam başlıyor. Apple'ın, iPhone'un kendi camı. Cam yukarı kadar elimizi sürdüğümüz zaman gidiyor. Fakat tam o hoparlör delikleri var ya. Hoparlör deliklerine işte 1 milim 2 milim kala. Ekranın diğer çerçevesi geliyor. Lastikle yani bir
dokunsal lastikle. Ekranın dokunmatik olan kısmı tamamen açıkta. Tamam, diğer kısımlar kapalı.
Evet. Onun dışında tamam. He. Şimdi bunu yaparken iyice oturtun dediler. Bayrama alırken ona tarif etmişler. Hatta göstermişler. Hı-hı. Çok ilgilenmişler. Birlikte takıp çıkarmışlar. Orada bir Hı-hı. iPhone 5 bulmuşlar. Şimdi ön taraf vakum yapacak. İyice oturtun. Hı-hı. Sonra da arka kapağı takın demişler. Hı-hı. Şimdi çerçevede lastik var, ekrana oturuyor. Bir de ön kapakla arka kapağın birleştiği yerden de lastik geçiyor. Hı-hı. Hani bu su geçirmeyen saatlerde de olur. Saatin arka metalini çıkarırlar pil değiştirmek için. Kenarından, birleşme noktasından da bir lastik geçer.
Ha, conta lastik.
Conta mantığı. Hı-hı. Bunda da o vardı. Talimatlara uyduk. Telefonu kılıfa koyduk. Biraz kalınlaştı ama çok değil. Gerçekten yani güzel yapılmış. İşte ses açma kısma butonlarına basılabiliyor. Sesi kısıp titreşim alma butonu var ya sürgülü. Ona bile basılabiliyor yani kılıfın üstünden.
Süper.
Gayet hoparlöründen gayet rahat ses geliyor. Yani handsfree'sinden ya da ahizesinden. Ahize tabii birazcık kapalı olduğu için birazcık düşük oluyor. Ses evet. biraz daha düşük geliyor. Ama mesela ben telefonla konuştuğumda beni duyabiliyor insanlar. Duyuyorlardı. Yani evet. telefonu sadece tatilin başında telefonu kılıfa koy, tatilden dönene kadar çıkarma. Hiçbir şeye engel değil.
Anladım.
Süper. Şarj yerinde ufak bir kapağı var. O kapak kaldırıyorsun. Şarjı yapıp kapağı geri oturtuyorsun yerine. Çok basit ve güzeldi. İlk gün suya girdik. Benim favori programım Ariadne GPS'le.
Evet.
Birçok deneme de yaptık. İlk defa buna kavuşmanın şeyiyle, heyecanıyla. Mesela suya soktuğunuz anda şebeke gidiyor. Telefon suya girdiği anda, yani suyun yüzünde bile olsa. Suyun altında voiceover'ın sesi çok güzel duyuyor.
Evet, bu şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Güven'e büyük ihtimalle telefon geldi şu an. Güven'e telefon gelince de bizi beklemeye alıyor. Skype'de öyle oluyor genelde hocam. Evet. Şimdi biraz sonra telefonu kapattığında tekrar çağrıyı sürdür düğmesi var. Onu bulup basması gerekiyor. Tabii bunu bizi duyabiliyor mudur bilmiyorum ama oradan anlayacaktır. Ariadne'yle hocam konum işaretleyebiliyorduk değil mi?
Hani yer işaretleyebiliyorsun
Ariadne'yle. Ariadne de güncelleme almıyor ya artık. Almıyor, aslında güzel programdı Ariadne.
Yani onun en çok sevdiğim yönü haritasının erişebilirliğiydi. Caddeye dokunduğunda ana caddesi araba sesi gibi ses çıkıyor.
Evet evet.
Denize ya da göle dokunduğunda su sesi geliyor. Ya da akarsuya ya da baraj gölüne. Yani o yönleri güzeldi.
Luca. Luca yapmıştı değil mi? Luca Giaffoni evet. yapmıştı onda.
Evet. Evet.
Hakikaten güzel. Bak Elif diyor ki suyun içinden beni aradı. Gayet iyi geliyordu diyor ama şimdi galiba suya düştü Elif'ciğim o yüzden.
Beni duyabiliyor musunuz?
Hah geldi. Geldi.
Kusura bakmayın arkadaş.
Telefon geldi değil mi?
Telefondan konuşuyoruz Skype'da da. Hemen devam ediyorum. Süre de uzadı.
Tamam. Sen şimdi tam kılıfı taktık artık abi.
Kılıfı taktık. Kılıfla Ariadne GPS üstünde. Şimdi kılıfı sudan çıkardığımız zaman suya cebimizde kılıfı sokup suya girdik. Çok rahat bir şekilde. Fakat belli bir süre sonra bu arada kıyıyı nokta olarak ekledik.
Ha onu soracağım. Yani esas Ariadne işe yaradı mı yani? Hani olsaydı.
Evet yaradı. Şimdi kıyıya çok yakın bir yere bırakıyoruz havluları. Böyle 2 metre kala bir yere. Ve orayı nokta olarak ekliyoruz. Favori nokta olarak.
Tamam.
Orayı ekledikten sonra Ariadne ile birlikte telefonla yola çıkıyoruz. Fakat beklemeyi alıp hani telefonu cebimize koyup suya giriyoruz. İnsanların şaşkın bakışları arasında.
Değil mi? Ay güzel.
Ondan sonra bir süre sonra çıkarıp bakıyoruz. Favori noktamıza ne kadar var. Bu aynı zamanda kıyıdan ne kadar uzaklaştığımızı da gösteriyor bize. Yani işte 80 metre diyor. Saat 6 yönde diyor. Tabii biraz saat kayarsa hafiften sağa sola da kaymış oluyoruz. Dalgalardan dolayı biraz. Tabii. Ama bu ne olursa olsun güvenilir bir referans oluyor.
Tabii saat 6 yönündeyse tam sen denize yüzün evet. dönük durumda olmuş evet. oluyorsun. Arkanda evet. kıyı kalmış oluyor yani.
Evet. Bu şekilde biz yüzerken ilk gün bir duba gördük. Üstünde insanlar kare olur ya hani çıkarlar güneşlenirler suya atlarlar eğlenirler. O dubaya çıktık ve o dubaya çıktıktan sonra konumumuzu ekledik. Orayı da favori nokta olarak kaydettik.
Vay süper.
Ve daha sonra ertesi gün tekrar suya girdiğimizde bir elimle ben iPhone'u cebime koymadım. Bir elimi suyun üstünde tuttum. iPhone'la diğer elim ve ayaklarımla kulaç atarak Ariadne'nin metrelerini takip ederek Dubai'yi bulduk.
Vay be. Hakikaten Dubai göz yaşartıcı bir duygu ya.
Evet. Allah. Yani bizim de gerçekten gözlerimiz yaşardı. Hatta hı-hı, bizim bu tür şeyleri yaptığımızı gören insanlar da gelip bize sordular. O özel bir telefon mu vesaire. Baktılar iPhone. Kendi resimlerini çektiler insanlar. Hatta böyle su altında resmini çeken oldu. fakat suyun altında dokunmatik ekran çalışmıyor. Sapıtıyor tam manasıyla. Bir de suyun içinde çok durursa sudan çıktığı zaman pusulada hiçbir şaşma olmuyor ama rotayı bulamıyor biraz Ariadne.
Ya abi telefon ne aradığını şaşırıyor tabii suyun altında.
Bilmeydik
yani,
ne olduk
oluyor. Suyun altına gir.
Tabii şu da var. GPS'lerle ilgili özellikle etrafta su yoğunluğu fazlaysa GPS'teki sapma daha fazlalaşıyor.
Ha. Kesinlikle şimdi bu açıklama tam olarak yerine oturdu. Aha. Ama şunu bile yaptım ben, o kadar söyleyeyim. Yani bu işteki heyecan ve belki görgüsüzlüğe varan bir olay olabilir ama ben suyun ortasında yüzerken Skype'dan Adnan'ı arayıp kameralı olarak görüştüm. Gördüğün
evet,
yansın diye.
Süper. Gerçekten süper. Peki şey düşündüm mesela, bu gerçekten aslında yani ileride olabilecek bir şey için güzel bir fikir vermiş. iPhone 7 su geçirmeyeceği söyleniyor ama yine bunun herhalde denememek lazım değil mi? Yani o geçirmese
şimdi,
bile.
Bu işte şimdi konunun da sonuna geliyoruz zaten. Artıklı noktasına geliyoruz. Hı-hı. Bu güzel bir nokta ve bu gelişecek bir nokta ve bu benim umutla beklediğim de bir nokta. Çünkü bugün NASA'da oturup da uzay aracına çok küçük bir göktaşının üzerine artık uzay aracı indirebiliyorlarsa ya da ne bileyim bir sürü su altı kamerasıyla bir sürü belgesel çekiyorlar.
Aynen yani adam dalmışlar su altı kameralarıyla çekiyor yani öyle evet, düşündüğünüz
zaman. Ya dalmışlara aslında gerek yok. Şimdi biz geçen yaz bir dalma etkinliği yaptık. Hı-hı. Çıktık denizden yarım saat tanıtımı yani hem işte 4 metreye kadar indik ama hem görmüş olduk. Çıktık. Buyurun bu da CD dedi. Yani cihazı çıkardı gözümüzün önünde. Suyun fotoğraf makinesini bir su kabının içine koyuyorlar. Böyle bir görüntü alıyorlar. Çıkardı onu. Bilgisayara attı. Geri taktı. Yani günlük kullanımda bile milletin bu işte su merkezlerinde su altı kamerası oluyor dalgıçlık yaptıran. An olarak çektirip veriyor. Yani bu çok basit bir şey. Bizim bunu kullanabilmemiz gerekiyor. Israrla ve umutla ben bunu bekliyorum.
Evet gerçekten çok güzel.
Şöyle bağlayalım. iPhone 7'de kulaklık 3.5 kulaklık jack'ının olmayacağını söylüyorlar. Ve sadece Lightning girişiyle müzik de dinlenecek artık oradan şarj etmenin yanı sıra ve bunun sayesinde de telefonun su geçirmeyeceğini iddia ediyorlar. Fakat şimdi işin acıklı noktasına gelelim. Benim iPhone tatilin dördüncü gününde saçmalamaya başladı. Ve ben telefonun su geçirmeyeceğine o kadar güveniyordum ki herhalde dedim programlar telefonun kafasını karıştırdı. Bir güncelleme yaptım herhalde, bir şey yaptım. Ben bu telefonu tekrar yükleyince kurtarırım diye düşünüyordum. Ama dördüncü günün akşamı şarjı bittikten sonra telefon bir daha kendine gelmedi. Ve son zamanlarındayken orada Bozcaada'da birisine gösterdik. Abi dedi bu telefonu ne yaptınız dedi. Niye dedim. Ekranda su damlaları geziyor dedi. Telefonu oynattıkça.
Ama işte bir şekilde su geçirmiş demek ki abi.
Su geçirmiş. Ama yani 3 gün girdik. 4. günde saçmalamasına rağmen gene güvenip girdik. Ve 4. günün sonunda geçirdi suyu.
Evet. Evet. O da de yani demek ki tabii ki. Yani şöyle o amaçla bu kadar yani o su geçirmese de denize girin bunda istediği gibi takılın diye düşünmemiştir adamlar bence. Ama evet, sen iade aldın galiba değil mi onu?
Yine? Evet. Şimdi götürdük. Hem kılıfın parasını iade ettiler hem de garantisi olmamasına rağmen bu kılıf yüzünden başımıza bu iş geldi diye iPhone 5'in sıfırını bana hediye ettiler. Böylece hoş bir
iPhone 5'i de değdiler.
Yani risksiz sıfır maliyetle müthiş bir deneme yapmış olduk. Yani benim hayatımda unutulmaz bir şeyin başlangıcı oldu ki ileride bunun olacağını tekrardan
düşünüyorum. Bence ben çok başarılı bir deneme olarak tebrik ederim. Güzel bir deneme yapmışsın hakikaten. Bunu yani çok önceden biliyorduk da bugün tam konuşma şansımız oldu. Bak der bakarsın günün birinde hakikaten süper bir şey olur. Çok teşekkürler güzel katıldığın
için. Rica ederim. Uzadı biraz.
Kusura bakmayın. Çok güzel oldu. Çok güzel keyifli oldu. Oldu bizim için de. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
İyi akşamlar.
Görüşmek üzere. Hocam. Teşekkür ederim.
İyi yayınlar.
Sağ olsun.
Evet hocam. Bayağı uzun musun?
Çok güzel oldu. Güzel.
Peki hocam şu an Ariadne'nin yaptığı işi yapan bir program var mı?
Yani
konum ekleyip bulabilme anlamında.
Saat yönünde söyleyen.
Hayır yani bir yere ekleyeceksin favori gibi. Yani ben o noktadan diyorum.
Şey var. Benim adını hatırlayamadım şu anda programın da bir. Bir alarm programı var. Oraya alarm koyabiliyorsun. Birazdan müzik arası falan verirsek bakarım adına.
Anladım.
O program işe yarayabilir o anlamda.
Anladım.
Çünkü birkaç alarm ekli. Yani konum şeyli olduğu için. Konuma alarm ekliyorsun gibi düşün. Konumu alıp.
Anladım.
Ve tek alarm değil yani bayağı istediğin kadar ekleyebiliyorsun sanırım. Kısıtlama yok. O işe yarayabilir o anlamda.
Ha bak bu gerçekten onun güzel bir programmış. Çünkü bu bazen gerçekten iş.
Tabii ben
Blind Square diyor da Blind Square'de konum ekleyebiliyor muydu? Ekliyordun galiba. Doğru galiba ona da ekleniyordu galiba. Blind Square'de de konum ekliyorduk.
Ben bu alarmı şeyde kullanıyordum. İlk gün tabii orada bir su sesi vardı. Ben onu daha sonradan bir defa hani o da biraz deneme amaçlı gibi bir şey oldu. Karahayit'te kaldığım oteli kapısını bulmak için kullanmıştım. Çünkü böyle yolun kenarında uzun oteller var böyle. Ve avluları o duvarları ya da metal parmaklıkları bayağı sürüyor. Ben alarm koymuştum kapıdan çıkarken tam oraya. Hakikaten de tam oraya gelince çalıyordu alarm.
Demek ki oluyormuş gerçekten. Onu bir öyle güzel program şu an basit galiba. Evet bir müzik arası verelim. Müzikten sonra Çiğdem'le birlikteyiz. Profiterol tarifi verecek bize Çiğdem hocam.
Erol'un profiterol.
Evet, profiterol. Evet. Ama böyle Doktor Ötker'in yapması değil kendi yapıyormuş kız. Onun tarifini verecek bakalım. Nasıl olacak?
Çok güzel. Evet.
Müzik arası ve sonra birlikteyiz.
Sen ona aşıksın.
Arkadaşlar tekrar iyi akşamlar bu noktada. Bu arada bir iki tane öneri geldi. O arada Çiğdem hoş geldin sen de.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyi akşamlar herkese.
Hoş geldin.
İyiyim, sizleri sormalı.
Teşekkür ederiz. Biz de burada Engin'le yayın yapmak için.
Evet.
Profesör duyunca ağzımız sulandı ve şimdi itiraf edin.
Valla profiterol güzel bir tatlı ya. Hele
evet.
Böyle hani pastane dışında evde yapılacak olması da ayrı bir güzellik tabii.
Evet, bu arada ben hemen şeylere bakıyorum, kusura bakmayın. Elif bir sürü mesela iMove diye bir uygulama varmış. iMove hocam.
iMove'u da biliyorum, evet. O da bak mantıklı bu anlamda.
Bu uygulamada konum ekleyebiliyor musun? Yaklaşınca uyarıyormuş ve uyarı mesafesinde sen belirliyor musun?
Evet.
Mesela işte 100 adım, 200 adım gibi belirleyebiliyor musun? Evet. Bir de konumu sesli olarak da ekleyebiliyor musun? Demek ki kendin de yazabiliyor musun?
Ses etiketi koyabiliyorsun orada.
Evet.
Bunda da benim dediğim programda da iki alarm var. Bir yaklaşma alarmı, bir de oraya ulaşınca 20 metre kala gibi mesela. Hı. Öyle bir alarm.
Ama otelin kapısındaki bulacak kadar diyor hassas değil ama
değil,
bir uzun caddede bir yeri bulmak açısından faydalı olabilir diyor. Bir de Seeing Assistant GPS, demin adını bulduk, onu da Atakan söyledi bu tür yerleri bulmak için.
Evet.
Derken deminki konuya devam ettik de Çiğdem aradan, kusura bakma, nasılsın?
Evet evet, çok rica ederim, ben de dinliyordum zaten sizi. Çocukları uyuttuktan sonra ancak dinleyebiliyorum. Gayet de güzel şeyler öğrendim, sağ olun. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de ne oluyor? Hoparlörteki yere düşmüş de ben de sesin, çizim sesi bir tarafta öyle alttan bir yerlerden geliyor. Nereden diyorum.
Abi dedim ya, ben hoparlörü
diyebilirim. Engin'in
iPhone'u arıyorduk da arkadaşlar.
Çiğdem pek sessiz ya. Bugün seni gündüz aradığımda bayağı bir taraftan bir çocuk yapıyor. Çiğdem diyor ki kus yavrum kus diyor bir tane çocuğa. Çocuklarından biri. Kus kus devam et diyor.
Evet ya, öyle zamanlarda öyle şeyler oluyor ki gerçekten hani normal zamanda kendi kendine oynayan çocuk artık telefon sinyallerini ulaşıyor, önce ona bilmiyorum, telefon çalacağı zaman hiç birden başlıyor bağırmaya, ağlamaya, hani o an bir yöneticiniz arıyor olabiliyor falan, gerçekten hani zor durumda kalabiliyorsunuz. Ama ya ne yapalım.
Kaç çocuğun var
Çiğdem
senin? Kaç çocuk var?
İki.
İki tane çocuğum var. Kaç yaşlarında?
Kızım 5 yaşında oldu geçen hafta. Oğlum da 1,5 yaşında oldu.
Maşallah.
Önümüzdeki bu cuma günü 1,5 yaşında oldu.
Maşallah. Mesela peki yani sen mi bakıyorsun şeyleri, anne olarak yoksa şeyde, kayınvalide falan?
Çok
yanında.
Seviyorum böyle soruları gerçekten.
Yok, kayınvalide evet, falan da oluyor genelde de o yüzden. Hani, yani şeyler bazı yerlerden.
Evet evet ya. Hep, şimdi bunu hep soruyorlar çünkü. Ben de artık şey demeye başladım. Ya ben bakıyorum, baktığımda göremiyorum ama yine de ben bakıyorum yani çok falan diye böyle artık.
Evet.
Çünkü beni yıllardır tanıyan insanlar bile bunu sen mi yıkadın, çocuklarını sen yıkıyorsun, nasıl yapıyorsun, nasıl giydiriyorsun diye sordukları için artık hani ben bu soruları hani yıllardır beni tanıyanlar sorduğu halde hani demek ki diyorum yani daha değişmesi gereken ya da hani bizim anlatmamız gereken bir takım şeyler var. Hani,
yok aslında ben o anlamda sormadım. Genelde bu tür durumlarda normalde de kör olsun olmasın ailelerini, anne babaları bayağı bir yıl taşınıyorlar yani. Ha, çocuk bakmak için.
Evet, yok öyle bir durum söz konusu değil ama biz şöyle, tabii ki de ben çalıştığım için gündüzleri tabii ki de annem bakıyor ama akşam olduğu zaman ben hani çocuklarımı alıp evime çıkıyorum yani. Ondan yana bir sıkıntımız yok.
Evet.
Ama işte Doğru, senden ne anladım şimdi o maksatla sordun ama hani bu tür sorular o kadar çok soruluyor, o kadar saçma sapan sorularla hani muhatap oluyoruz ki bir görseniz yani hani. İşin içine çocuk gelince çünkü hani işte o sana bakar, var ya bir yıl daha büyüsün bütün işlerini yapar. Yani ben 5 yaşındaki çocuk, yani insanlar sanıyor ki 5 yaşındaki çocuk bizim evin işini yapıyor yani. Hani insanlar öyle algılıyorlar.
Tabii tabii öyle bir anlayış var da sen engelsin şimdi var. Saatleri yeterince dinlememişsin o zaman. Çizelci böyle söyleyeyim biraz daha dinlesen. Peki ben sana şeyden gireceğim. Sen yemek yapmak senin için aynı zamanda bir hobi değil mi?
Evet.
Seviyorsun evet, sen öyle. Aynı zamanda yemek yapmayı.
Seviyorum. Yani. Yemek yapmayı seviyorum. Yani mutfakta uğraşmayı seviyorum. Hı. Aslında sınırlı da bir damak tadım var ama hani en azından hani damak tadımın el verdiğince hani yapmaya çalışıyorum.
Evet. Peki bugün bize profiterol, Çiğdem evet, aradım ya, ne yapsak acaba falan dedim. Zor bir şey yap dedim Çiğdem, o da profiteroli yapayım dedi o zaman.
Evet, evet. Profiterol aslında gerçekten hani yapması bir, yani yemesi çok zevkli. Hop hop atıyorsunuz ağzınıza. Ama yapması gerçekten biraz zahmetli bir şey. Yani bence baklavadan hallice diyebiliriz yani, öyle söyleyeyim. Şimdi ben tarife geçmeden önce hani yapım aşamalarıyla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlara, dinleyen arkadaşlara. Şimdi profiterol aslında 4 aşamada oluşuyor. Bunun ilk aşaması hamurun ocakta pişirilerek oluşturulması. İkinci aşaması da fırında pişirilmesi. Üçüncü aşamasında profiterolün içinde, o profiterol toplarının içindeki beyaz kremanın oluşturulması. Son aşamada da çikolata sosunun hazırlanması. Böyle 4 aşaması var. Şimdi ben her aşamayı yani tek tek anlatacağım. Ama insanlar aynı anda hani enstantane bir şekilde de yapabilirler. Birini hazırlarken hamurunu mesela diyelim ki pişirirken kremayı hazırlayabilirler ama ben hani kafa karışıklığına yol açmamak için ayrıca hani not alanlar olursa ki inşallah vardır ve denemek isteyenler olursa iyi bir tarif tutuyor. Hani denemişliğim de var. Onun için bunu tarif etmek istedim. Tek tek aşamaları anlatacağım. Şimdi ilk öncelikle ben hamurundan başlıyorum arkadaşlar.
Evet.
Hamuru için öncelikle malzeme, çok da bir malzemesi yok aslında. Hani çok fazla sizi uğraştıracak, böyle çok bir masrafa sokacak bir malzemesi yok. Sadece hani 3 farklı şey hazırladığımız için biraz hani uğraştırıyor öyle. Şimdi malzemelerden şöyle söyleyeyim. Şimdi hamuru için gerekli olan malzemeleri söyleyeyim öncelikle. Bir bardak suya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir bardak da un ihtiyacımız var. 3 tane yumurtaya ihtiyacımız var. Bir de tariflerde 100 gram yağ diye geçer ama ben hani şimdi böyle söylemiş olayım ama nasıl ayarladığımı anlatacağım. Biraz şekere ve tuza ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kadar hamuru için. Hiç kabartma tuzu falan hani maya öyle bir şeye gerek yok. Şimdi yapılışını anlatayım. Şimdi ocağın altını yakıyoruz. Arkadaşlar ilk önce böyle bir bardak, ya çok büyük bir tencereye gerek yok çünkü duyduğunuz gibi malzemeler çok az. Bir bardak suyun içerisine çok az miktarda, yani şöyle iki parmağınızla alıp böyle atacak kadar ama hani atsa da hani olsa da olur olmasa da olur kadar tuz ekliyoruz ve bir tutam da şeker ekliyoruz arkadaşlar. Şeker mesela şöyle düşünebilirsiniz. Yani üç parmağınızla böyle hani alıp da hani tuzdan biraz daha fazla olmak şartıyla. Asla hamurun şekerini ve şeyini şeker değil. Bir şekerli hamur değil. Hani mayalanmayı yani kabarmış gibi düşünebiliriz. Daha sonrasında içine yağ koyuyoruz arkadaşlar. 100 gram yağ daha şöyle ayarlıyorum. Normalde yağlar 250 gram satılıyor ve ben böyle gramlı tariflerden nefret ediyorum. Çünkü bizim hiç ayarlamam oluyor.
Evet.
Ben bu 250 gramlık paket yağ ne bölüyorum arkadaşlar? Aslında 50 gramlık şeyleri de var. Belli olmamış falan da. Ondan sonra ben yarıya bölüp daha sonrasında bir parmak daha bir parçasını karınca daha alıyorum ve 100 gram olacak. Yani bu 95 olabilir, 103 olabilir. Bende bunun bir önemi yok. Aynen hani bu şekilde. Zaten arkadaşlar suyun miktarı olduğu için su hemen kaynamaya başlayacak ve yağ hem içerisinde eriyecektir. Bir bardak da un ilave edeceğiz. Yalnız bir bardak unu şöyle ilave ediyoruz. Yağ eridikten sonra ilave ediyoruz. Yağın eridiğinde zaten kaşıkla karıştırırken hani bir kütle geliyoruz arkadaşlar. Bu kütle ortadan kaybolsa yayılmış oluyor ve onu yavaş yavaş ilerliyoruz. Ben haline karıştırırken sol elimle yavaş yavaş hani buna dikkat ediyorum. Böyle cam topak olmaz. İkinizle birlikte bu tane kaşığı bırakıp bir bardağı birazcık bir daha öyle uğraşmamışsınız. Pratik oluyor. Daha sonra arkadaşlar bu omuru pişiriyoruz. Ama çok fazla pişirmenize gerek kalmıyor. Ben kıvamını size izah edeyim. Kıvamı şöyle. Hani tavuk göğsü yemişsinizdir. Böyle katı bir tavuk göğsü kıvamında diyeyim. Hani tam böyle katı kapkatı bir hamur olmasını beklemiyoruz. Ve daha sonrasında bunu hani ocaktan alıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki 3 tane yumurta vardı. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu hamurun biraz soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü hemen ocaktan aldığımız gibi yumurtaları kıracak olursak yumurtayı pişiririz. Dolayısıyla hamurun ılık bir kıvama gelmesini beklememiz gerekiyor. Ve burada bir püf noktası daha var. Hamur ılık kıvama geldi, bekledik. Yani elimizi yakmayacak kadar bir kıvama geldi. Ama çok da soğuk da değil, yani onu da belirteyim. Sadece elimizi yakmayacak kadar ılık bir kıvamda. Şimdi yumurtaları tek tek eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Yumurtaları tek tek kırıyoruz. Mesela birinci yumurtayı kırdık ve bu hamuru kırışıkla iyi bir karıştırmamız gerekiyor. İkinci yumurta ve üçüncü yumurtadan sonra da yine aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Ki hamurun her noktasını hani yumurtayla buluşturmamız gerekiyor. Benim burada önerim hamuru ilk yumurtayı mesela kırdıktan sonra ikinci yumurtayı hani hamuru biraz çevirip de kırmak. Böylece her noktasına hani gelmesini de sağlamış oluruz.
Bu arada Çiğdem, Elif diyor ki bu aynı zamanda biraz da ekler tarifi oluyor diyor hamur bakımından.
Evet istedi. Aslında gerçekten öyle. Şimdi tostrolle zaten eklerin arasında arkadaşlar gerçekten de doğru söylüyor. Yani hani içeriği ve hani eklerin içerisinde eklerin şekli biraz daha uzunumsu oluyor. Ve üstüne sos dökülmüyor, sadece sürülüyor. Ama bu hani profesyonelde daha yuvarlak bir şekil oluyor. Ve benim galiba bildiğim kadarıyla eklerin hamuru biraz daha böyle sert olması gerekiyor. Yani diri durabilmesi için. Hani profiterolle biraz daha yumuşak bir hamurda elde edebilirsiniz. Çünkü üzerine sos döktüğünüzde
yumurtanın hepsini mi sadece sarısını mı koyuyoruz diye soruyor aynı zamanda.
Nasıl?
Yumurtanın hepsini mi yoksa sarısını
mı? Hepsini. Yok daha hepsini koy. Koyuyorum ben. Koy, hepsini koyuyoruz. Yani. 3 tane yumurta ekledik arkadaşlar. Şimdi hamurun oluşmasını ben şekil vermesini anlatayım. Şimdi şöyle, kimileri bunun için çay kaşığı kullanıyormuş ama ben tatlı kaşığını tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü hamur toplarının hem biraz büyük olmasını istiyorum hem de kremasını koyarken büyük toplar biraz daha iyi oluyor. Ama büyük dediğimde düşünün bir tatlı kaşığı kadar oluyor. Zaten çok fazla da büyük bir şey olmuyor yani. Şimdi şöyle, öncelikle bir fırın tepsisini yağlıyoruz. Bunu çünkü fırında pişireceğiz ve fırında pişirmesinin püf noktasını da unutmadan hemen söyleyeyim. Bunun içerisinde herhangi bir kabartma tozu yok, bir maya yok. Dolayısıyla bunu nasıl kabaracak arkadaşlar? Sıcaklığın etkisiyle kabaracağı için. Önemli olan burada fırının kapağını mümkün mertebe açmamak. Yani bunun 40 dakika 180 derecede pişirilmesi gerekiyor.
Sürekli bakmaya gerek yok. Koy bekle diyorsun yani.
Fırını 180 dereceye ayarla, süreyi 40 dakika.
35. dakikadan sonra da fırının kapağını açmakta bende bir sakınca yok yani. Hani öyle söyleyeyim. Çünkü o zaten kabardı yani. Hani ya, o pişme yoluna girdi artık.
Yani çok hani, matematiğe girmemek lazım. Aşağı yukarı kullanmak lazım bu tür şeyleri. Evet, yani 103 gram da olur, 95 yani, de olur. Evet.
Herkes fırınını bilir, tanır. Evet. Hani yani ilk yapışta belki hani biraz kontrol etmek gerekebilir. Ben şimdi 40 diyorum ama kimisininkisi 45'te, kimisininkisi de 35'te pişirebilir. Yani dolayısıyla bunca emeği heba etmemek adına hamura nasıl şekil verdiğini anlatayım. Arkadaşlar bir bardak su yanınızda bulundursanız iyi olur. Çünkü hamurun kaşığa yapışmamasını sağlayacaktır bu. Bir tatlı kaşığı hamur alıyoruz arkadaşlar. Ve tepsinin içerisine bırakıyoruz. Yani kaşığı ters çeviriyoruz ve onu tepsinin içine bırakıyoruz.
Ha böyle yani. Noktada şekil öyle almış oluyor diyorsun.
Ha aynen yani o hani şöyle söyleyeyim, kaşık helvası yaparken böyle hani iki kaşıkla böyle yaparlar ya hani. Onun gibi düşünebiliriz, böyle alıp hani tepsiye ters çevirmek gibi.
Biz de her gün helva yapıyoruz zaten. Geçen yapıyordum helvayı bah ya. Evet yani.
Bir de şöyle bir şey var. Burada da mesela hani, körlüğün bir tarif olarak söylemek istiyorum. Şimdi hamurun hani dökülmesini engellemek istiyorsak, hı-hı, mesela ne, tepsinin hangi tarafına koyacaksak orayı tencereye biraz daha yakın tutarsak hani işimiz daha kolay olur. Hı-hı. En azından hani o kaşıkta hamur taşıma mesafesini kısaltırsak,
evet,
işimiz kolaylaşır arkadaşlar. Şimdi yalnız benim de belirtmek istediğim şey daha var. Burada hamurları birbirine çok yakın koymuyoruz arkadaşlar. Çünkü bu hamurlar şimdi küçük ama ısının etkisiyle büyüyecekler.
Birbirine yapışabilir.
Hani içleri böyle hamura kesesi dolu. Yani hani içleri boş bir top oluşacak orada. Hı hı. Dolayısıyla hani aralarını yani takribi 2 santim bendiğim boşluk bırakabilirsiniz. Hı hı. Ki bunların kabarıp da birbirine yapışmaması için. Hı hı. Daha sonrasında bunları fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdi fırında pişirdik. Daha sonrasında içine krema ekleyeceğiz. Krema eklerken ben şimdi birazdan kremanın yapılışını tarif edeceğim ama benim tavsiyem krema torbası kullanılması. Ama bizim elimizde krema torbası yok, biz ne yapalım diyorsanız da biraz zor oluyor ama hani bir zamanlar benim de yoktu, biraz zorlanmıştım ama bir buzdolabı poşetinin içine bu kremayı doldurup, hı hı, en köşesinden küçücük bir delik açıp da hani, hı hı, onun yardımıyla da bu topların içerisini doldurabiliyorsunuz ama krema torbası çok ucuz bir şey.
Krema torbası ne ya Çiğdem?
Kullanmayacak bir şey değil.
Krema torbası ne kızım?
Ha, evet çok güzel. Hı. Şimdi krema torbası arkadaşlar bir poşet düşünün, bir, hı, torba düşünün. Bunun ucunda bir aparatı var Engin. Sivri bir şey bu ucu. Bu aparatla şimdi hiç bir delik falan da açmamıza gerek yok. O aparatın ucu sivri olduğu için bu şimdi topları oluştu ya bizim fırında pişti toplarımız.
Ha, onun içine biraz aşı yapıyor. Onun içine şey zerk ediyorsun kremayı.
Onun içine aynen kremayı koymak için kullandım.
Bir dakika, buzdolabı poşeti için nasıl yaptım dedim bunu, delik açıp.
Kenardan ufak bir delik açıp.
Şöyle o ucu zaten hani sivri olduğu için hafiften ucunu böyle bastırdığın zaman zaten içinde hava dolu ya böyle bunun. Hani kabardı ya. Hemen zaten oradan böyle giriyor. Ve hani birkaç yapışta zaten şöyle şey. Kremayı hafiften pişirmek ne kadar hani sıkmanız gerektiğini bilemeyiz için. Ama bu deneme yanılma yoluyla hani ilk birkaç tane de evet taşırıyoruz ama daha sonrasında tamamdır deyip hani bunu deneme yanılma yoluyla öğrenebiliyorsunuz. Bir de mesela bazen hamurların şekli tam istediğimiz kadar böyle mükemmel olamayabiliyor yani aralarda birkaç şeyler olabiliyor ama bunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çünkü bunun üzerine sosla kaplayacağımız için o kamufle oluyor. Tadı önemli diyoruz bu noktada. Hani bunu kullanmayayım kenara koyayım gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Bir de bazen hani bu toplar böyle hafif yumurta gibi bir ucu biraz daha sivri bir ucu biraz daha böyle ovalde çıkabiliyor. Hı-hı. Hani çünkü tam böyle şekil verilebilen bir hamur olmadığı için. Bu noktada da ben sivri ucundan krema sıkmanızı tavsiye ederim. Çünkü hani bunları sonuçta kremaları içine sıkıp bir borcama dizecekken hani o oval bölüm yani daha geniş olan bölümün altta durması toplarınızın daha dik durmasını sağlayacaktır. Hı-hı. Dolayısıyla hani böyle benim ufak bir önerim olsun.
Gayet.
Şimdi içine koyduğumuz kremayı ben bir tarif edeyim arkadaşlar. Hı hı. Şimdi bu kremayı soğuktan hazırlıyoruz öncelikle. Yani bütün malzemeleri soğuktan karıştıracağız ve daha sonrasında ocağa koyacağız. Yani bütün karışımı ocağa koyacağız. Tek tek eklemeyeceğiz. Biraz önceki hamur gibi bir şey değil bu. Şimdi öncelikle yumurta. Bir tane yumurtamız var. 3 bardak sütümüz var. 2 bardak unumuz ve 2 kaşık unumuz ve 1 kaşık da nişastamız var. 1,5 çay bardağı kadar da şekerimiz var. Eğer isterseniz vanilya da koyabiliyorsunuz. Hani güzel bir aroma veriyor. Hı hı. Hani sevmeyenler varsa da koymak zorunda değiller. Çok da bir şey eksilmiyor bence. Şimdi bunun yapılışını şöyle söyleyeyim. Yumurtayı önceden çırparsanız arkadaşlar sütün içinde yumurtanın sarısı neredeydi acaba diye hani aramak zorunda kalmazsınız. Onun için benim naçizane önerim öncelikle yumurtayı böyle hani kaşıkla bir böyle sağ sol hani hareket yaparak bir çırpmak. Hı-hı. Daha sonrasında üstüne sütü ekledik. İki kaşıkla böyle unumuz var ve bir tepeleme yemek kaşığımızda nişastamız var, bunu da koyuyoruz. Daha sonrasında bunları karıştırıyoruz. Bir buçuk kilo derlemiyoruz. Halledik ama gelene kadar kaynıyoruz ocakta. Yani açıyoruz. İster misiniz benim ocak efektini mesela böyle yakıyor falan?
O kadar gerek yok artık. Zaten biraz önce Elif Emir olanı bu sefer. İki Elif bugün programımızın diye. Evet, demiş ki lan evet. Her şeyi yemeği biliyorsun ama bir kreme torbasını bilmiyorsun demiş. Demek ki bir tek ben bilmiyorum kreme torbaya. Bulan gerekiyor tabii. Ben yapılışıyla hiç ilgilenmemiştim profiterolü. Yemesi daha kolay. Ya sen şimdi bunu bu kadar uğraşıyorsun, bir ham yapıyorsun, bitiyor yani. Böyle.
Zaten yemesi kolay, yapması ve telaffuzu zor yani. Yani böyle pudika olarak olabildiği bir arada hem hani akma riski, hani doldururken içine akma riski azalmış olur. Dolayısıyla hani sıvık bir kıvamda olmaması bizim açımızdan hani doldururken hani daha kolaylık sağlayacaktır. Zaten fark ettiyseniz hani profiterol yerken yani içindeki kıvamın böyle hani o topların içerisinde gelen hani kıvamın daha koyu olduğunu zaten fark etmişsinizdir diyeceğim. Daha sonrasında arkadaşlar profiterolün üstünde şimdi bu beyaz krema içindeydi, bir de üstünde çikolata sosumuz var. Şimdi bu çikolata sosu toz çikolata sosu hazır alıyoruz.
Ama olmadı bak. Onu neden hazır aldın? Onu da en gerekli şeyden. Olmadı.
Ya, onu da
tüm kafayı çirkin var ya o çikolatayı alarak bilmiyorum.
Şimdi onu da yapacağım bir saniye. Şöyle o şeyim arkadaşlar. Şimdi üzerindeki ne okutacağız, ne yapacağız falan diye düşünmeyelim. 2,5 bardak süt ekliyorum ben. Ben çikolata sosunu yaparken yüksek ateşte bence olmasına dikkat edin. Çünkü kakao zaten hani acı bir şey. Çikolata sosu zaten hani böyle acı dediğim hani bir kakao, yoğun bir kakao tadı var. Ve ocak tencerenin dibine dağmaya çok ayak var. Dolayısıyla bunu yaparken sürekli hani ocak açıkken sürekli karıştırılması, dikten karıştırılması fayda var. Bu biraz çikolata sosunun kıvamını bilirsiniz. Hani böyle dikten böyle bir şey oluyor. Çok zaman sonra hiçbir şey yapamadan dikten çikolata sosunu kapatmak sevmiyorsun. Hani şimdi beyaz çikolata hiç yapmıyorum, onun için bilemeyeceğim. Hani nasıl bir tadı vardır. Herhalde muhtemelen kakaonun kadarını hazır etmeyi düşünüyorum. Hani kakao çok sevdiğim, benim için öyle bir şeye gerek yok. Arkadaşlar eğer şimdi hamurların toplarını doldurduk ve şimdi sizin mesela evinde misaline göre isterseniz küçük küçük kaselere çiçekler top koyup üzerine çikolata sosunu dökebilirim. Ya da benim tercih ettiğim yöntem, mesela bir hocamım var. Hani ona gidip üstüne komple hani çikolata sosunu üstüne koyayım, ben tercih ediyorum. Böylece hem daha az sos harcı oluyorum. Çünkü her kaseyi doldurmak için çikolata sosuna biraz daha çok ihtiyaç olabiliyor. Hani ve o da çikolata sosu bazen yetmeyebiliyor. Yani yeniden hazırlamak gerekebiliyor. Bir buçuk çikolata sosu falan gerekiyor. Onun için bence büyük bir hani, bu ocağında gelirse hani daha az. Çikolata sosunu dökerken de endişeye gerek yok. Bir şey yok ki bu zaten hani sık bir şey olduğu için. Hani ben ortadan başlıyorum dökmeye. Karakter çıkacak bir kepçeye döküyorum. Açıyorum. Hani şey alacaksam bunu öncelikle ortadan başlıyorum. Ve yavaş yavaş hani böyle yayılarak hani böyle bir yuvarlak bir şey. Büyüyen bir yuvarlak. Hani o şekilde yapıyorum ama zaten şöyle bir şey olmuyor. Ay bu top ıslanmış da şu top ıslanmış, bir şey olmuyor. Çünkü o zaten sıvı bir şey olduğu için haliyle yayılıyor. Kalan içinde aldığı için bu konu sorun yaşamıyoruz. Ama insanlar da bu topları hani daha diri seviyormuş. Onun için onlar da şöyle yapıyorlar. Hani böyle diyebilirsiniz. Tam servis yapmadan önce çikolata sosunu hani da dökebilirsiniz. Ben çikolata sosunu döküp tadların biriyle özdeşleşmesini biliyorum. Ve bunu hani dolapta bekletirseniz de mükemmel bir tadı oluyor. Diyorum. Yani inşallah denersiniz. Bir güzel tarif. Tutan bir tarif en azından.
Ben sağlıklı. Çile ne kadar sürüyor? Yani bir profiterol bu kadar yani bütün. Şimdi hamuru bir kere pişiriyoruz. Kremayı hazırlıyoruz. Evet. Çikolata sosunu hazırlıyoruz. Aynen. Kremayı üzerine zerk ediyoruz. İçine hamurun bir de çikolata sosunu ne yapıyorduk? Ben orada bir ara koptum ben. Çikolata, yani onun üzerine batırıyor muyuz yani çikolatasına yoksa?
Ha, yok. Çikolata sosunu bu dizmiş olduğunuz, ben anlatamış da olabilirim, bilemiyorum. Çikolata sosunu bu dizmiş olduğunuz, hani bu ocağındaki dizmiş olduğumuz içi krema hamurun üzerine döküyor. Hani değil mi? Önce ortaya döküyorum. Sonra yavaş yavaş kenarlara döküyorum.
Çikolata sosunu yani, üzerine döküyorum. Her şey.
Aynen. Aynen.
Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen.
krallığısını kapladın. Hani dediğim gibi hani kollarını çok zaten hani o kadar görünmüyor bile zaten. Çok uzun kahverengi. Hani ondan yana da hani bir şey olmuyor. Bir sorun yok. Şunu da kolay. Ben diye mesela şey, hani,
ne kadar sürüyor zaman? Değil,
kişiden kişiye çok değişir. Mesela benim bunu hazırlamam bayağı bir vakit. Hatta hani evde çoluk çocuk falan da varsa hani benim değil o seri kısımdan değil ki kandan bir dolaplarında kalabiliyorsun hamurların. Çünkü o emediye oluyor mesela hamuru. O mevzuden hani arama kadar zaten. onun için hani, iki saati hani rahat gözden çıkartmak gerekiyor arkadaşlar. Hani hep bütün vaktimi buna harcayayım hani diyorsanız iki saatte yaparsınız yani öyle söyleyeyim. Dediğim gibi hani malzemelerinize dikkat ettiyseniz aslında çok bir malzemesi yok. Hani.
Evet sadece yapılışı emek istiyor anladığım yani. Kadarıyla değil mi? Yani hamur, krema, çikolata sosundan olacak şey.
Aynen, aynen.
Ben böyle...
Hamurda süt bile yok yani su... Suun, yuta ve yağdan oluşan bir şey.
Aynen.
Hani ekstra olarak da zaten hani süt gerekiyor. Onun dışında da hani bir çikolata sosu alıyorsunuz, işi bitiriyorsunuz hani. Çok hani çok masrafsız ama çok biraz uğraştıran bir tarif.
Evet,
ama gerçekten hani sonunda yediğinizde hani profiterolü pasta diye alıyorsunuz, bir bakıyorsunuz profiterolü mesela ağzınıza alıyorsunuz da içi boş mesela. Bilmiyorum ben öyle çok denk geldim siz geldiğinizde.
Tabii yani doğru el emeği bu. Gerçekten eminim çok güzeldir de diye düşünüyorum. Elif Ünver çok teşekkür etmiş sana. İlk fırsatta deneyeceğim.
Ben hemen her yemeğe her yapılan şeye karışan biri olarak bunu hani kremayı zerk ediyoruz ya hamura. Bununla beraber dolmalık fıstık da zerk edebiliriz. Ayrı bir lezzet katar.
Ama o krema torbasından geçmez.
Yok oradan zaten onu ayrıdan zerk etmemiz gerekir içine. Çünkü öyle profiteroller yedim gerçekten çok lezzetli gelmiştir bana.
Evet o zaman şöyle yapmak gerekiyor herhalde. İlk önce fıstığı koyup hani kalan boşluğa krema koyabilirsek.
Aynen.
Evet öyle de güzel olabilir.
Dolmalık fıstık içine çok güzel bir şey katıyor hakikaten.
Evet. Aroma, evet,
çok alakasız geldi ama biz hiç güllaç tarifi verdik mi hocam?
Sanırım vermedik.
Aha, aklıma geldi şimdi.
Ramazan'da yapacağız.
Ramazan'a doğru bir güllaç tarifi.
Engin öğrenecek, bu tarifi Engin verecek.
Özellikle ben yapacağım.
Özellikle Engin yapacak. Bekleyin.
Çiğdem çok teşekkür ederim katıldığın için.
Ben
çok güzeldi.
Tarif ettiğin yemeği valla gerçekten merakla bekliyorum yani Engin. İnşallah. Ben de daha önce neresinin programlarını ben hep internetten takip edebiliyordum. Çok da takip edemiyordum. Aha. Şimdi buldum yolunu yöntemini. Yakında da çok şükür o sayı olunca artık ben inşallah devam edeceğim size.
Çok teşekkür ederim dediğin için, katıldığın için Çiğdemciğim. Çok sağ olasın. İnşallah başka tariflerinde de bekliyoruz seni zaman zaman.
Tabii ya. Eğer ki istenen tarifler varsa, denemiş olduğum tariflerse ben gerçekten paylaşmaktan mutluluk duyarım. İnşallah bu tariflerimi de denerlerse ve geri bildirimlerini de en azından sizin programı özelliğinden verebilirsem ondan da çok mutluluk duyarım inşallah.
Evet gerçekten yaparsanız bekliyoruz arkadaşlar herkesten. Ben yarın yapacağım inşallah. Gelin profiterol.
Ne?
Biz de yarın çok meşguldük ya. Nasıl geleceğiz şimdi?
Ya bak yapıyordum yarın akşamı ama işte bak yani bak ben söyledim. Ya.
Yarın şeyden mi yapmayı düşünüyorsun? Boğaziçi Pastanesi'den.
Evet oradan geldim. Ya yarın Word derslerim var. Tüh bak nasıl onu unutmuşum arada kanka ya.
Allah.
Oluyor böyle oluyor.
Aslında derse gelenlere de ikram edersin
değil mi?
Ama.
Değil mi? Ne yapalım artık. Peki Çiğdem çok teşekkür ederiz katıldığın için.
Teşekkür ediyoruz.
Peki rica ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
Bu arada enteresan bir şekilde benim iPhone şarjı şarj oluyor ama
bir taraftan da bitiyor.
Bir taraftan da bitiyor.
Evet.
%6'ya indi ama charging şeklinde.
İstersen çıkarıp bir daha takayım mı?
Bir denesene. Belki bir şey ekleyebilirim.
Garip,
ben de merak ediyorum. Hani bazen öyle çıkarıp takınca...
Şimdi hocam çıkarttık.
Orada iPhone çıkarttık. Biraz daha uğraşırsa odayı da sıçacak.
Evet hocam. Yani artık hocam o 4S'in artık hani... Bekle olma ada ya çok alçın bir alım. Bazı tekrar taktım. O yüzden ağzını alalım. Müziği de diyelim.
Evet, şey umarım umarım kopmaz ağzı şey yaparken şu anda %5'e in.
Evet hocam. O zaman ben deneyeyim. Eğer arada arkadaşlar yanlışlıkla şeyimiz giderse artık yapacak
bir yok. Bundan yok. Sonra demek ki ne yapacağız? %20'ye düşmeden şarjı takmış olacak. Şarj sürekli takılı olacak.
Evet şarj takılı olsun. Yani evet. Şu an doluyor mu hocam?
Şu anda doluyor ama %5.
Evet. Ron Harper'ın da şarkısını dinleyelim. Ondan sonra birazcık. Arzu merhaba.
Merhaba.
Bir saat zaten 23.11 olmuş evet. Ya. Bayağı uzun bir mesaj.
Hoş geldin Arzu. Yardım.
Yürüyordun inşallah Arzu.
Ama bayağı bayağı güzel gidiyordu ya. Böyle yani bayağı akıcı, güzel, evet, zevkli evet. Program oldu bence bu hafta.
Zaten biz Engin'le bıraksalar sabaha kadar
yaptık. Evet, konuşuruz. Yani bir şey buluruz Arzucuğum. Ama bugün seninle kapatacağız programı.
Evet, evet.
Güzel bir türkü dinleyelim. Bu kadar profiterol yedik. Aslında böyle biraz hareketli olsaydı profiterol ağırdır hani üzerine ama bilmiyorum artık.
Valla jet ski kullandık. Profiterol yedik. Evet. Türkü dinleyiz. Oo, ya
baya farklı bir program oldu. Hiç evet. İçinde teknoloji olmadan bir program yaptık neredeyse.
Evet, evet.
Gerçi biraz bahsettik.
Yaptık.
iPhone'dan falan bahsettik.
Yön bulma evet, falan.
Oralardan
deniz için. Teknolojiye mutlaka bizim program bir el atıyor ya. Bir giriyor yani.
Arzu geçmiş olsun bu arada. Geçen hafta
geçmiş biraz olsun. Daha.
Çok teşekkür ediyorum. Evet. Geçen hafta bayağı şirik etli bir gruba yakalanmıştım. Ama neyse
ki şükür ki. O zaman artık Ali'yi aldık. Evet. Duydun mu bilmiyorum. Ali Öztürk'ü aldık. O da çok güzel bir türkü söyledi.
Ha, öyle mi?
Süperdi. O kaydemeyi öneririm. Çağrı Dünya Sesi'ne hoşmuştur diyorum.
Koyun. Ay inşallah. Evet.
Peki. Arzu, o zaman sen de kitleden bitirmek
istiyorsun. Evet, bize 4 oldu çünkü Arzu'yu dinleyeceğim. Tamam.
Türkünü değiştiriyoruz.
Tamam. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Ay, sever misiniz?
Çok güzel. Güzel.
Merdi, ben çok seviyorum. Yani evet. Bu aralarda dilime takılan bir türkü. O zaman ben hemen Türkiye'ye gireyim.
Valla yanlışlıkla arada yayınımız kesilirse affola diyelim. Arzu'ya ve tüm programa katılan herkese çok çok teşekkür ederim şimdiden. Evet. İyi geceler de dileyelim. Olay ki gidersek diye.
Bitince de olmazsa zaten Arzu ile bitirmiş olacağız dedik. Direkt bırakırız.
Evet. Çok teşekkürler. Çok Arzu seni dinliyoruz.
Yıl 1341 mevsime uydu. Sebep oldu şeytan bir takıydı. 1141 mevsime oldu. Sebep oldu şeytan bir canakıydı. Katil defterine adımı yazdım. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Katil defterine adımı yazdım. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.
Kes onu.
Sen üzülme anam, dertlerim çoktur. Çektiğim çilenin hesabı yoktur. Yiğitlik yolunda üstüme yoktur. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Çok zamandır çektim kahrı zindanı. Bize mesken oldu sapınhanı. Firar etmeyen buldum amanı. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bir yanımı sardı müfreze kolu. Bir yanımı sardı varilci yolu. 500 atlı inan kestiler yolu. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.
Bravo diyoruz ve Arzu seninle birlikte kapatıyoruz programımızı. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugünkü gelse işimi saatlerde gerçekten ben zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.
Ben de
vallahi. Evet, olmuş. Böyle bitirdik. Yayınımızı biz kapatalım o zaman hocam şarjı bitmeden. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Haftaya görüşmek
Arzu sana da hoşçakal diyoruz.
Hoşçakal.
Görüşmek dileğiyle.